Merhaba, ben Zafer Arapkirli. Her sabah saat 7-9 arasında RS FM'de Seyir-i Sabah programında günün perdesini sizlerle birlikte açacağız. Geceden neler kalmış, gündüze hangi haberler damga vuracak, o günün gazetelerinde hangi manşetler atılmış, köşe yazarları hangi konularda ne yorumlar yapmışlar, bunlar ve daha fazlasıyla karşınızda olacağım. Hafta içi her sabah saat 7'de buluşalım.
Zafer Arapkirli ile Seyir-i Sabah başlıyor.
Günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün 12 Mayıs Cuma, Seyir-i Sabah'tan merhabalar. Ben Zafer Arapkirli. RS FM'i İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'de 93.4 frekansından dinliyorsunuz. Ayrıca akıllı cihazlarınıza, telefon ve tabletlerinize indirmiş olabileceğiniz Sputnik uygulamasından da bizleri dinliyor olabilirsiniz. Bilgisayara erişimi olanlar, yani bilgisayar başında olanlar, masaüstü ya da laptopta da sputniknews.com ya da rsfm.com.tr adresini açıp o sayfadaki canlı yayın düğmesinden de bizleri dinleyebilirler. İstanbul'da bugün pırıl pırıl güneşli bir sabah var. Pırıl pırıl güneşli bir havanın bugün, yarın ve pazar günü de devam etmesi bekleniyor. Aslında İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de bugün hava açık ve pırıl pırıl. Hava sıcaklıkları da artık Mayıs düzeylerine ulaştı. 30 dereceleri gördüğümüz sıcaklıklar söz konusu. Dolayısıyla artık bahar sonunda geldi diyebiliriz. Bu sabah ben bile kısa kollu bir gömlekle geldim. Onur'la yarışırcasına artık gençlerle kıyafet konusunda aşık atmaya başladım. Ne oluyor Zafer Arapkirli? Mayıs geldi, sana da bir haller oluyor. Delirtecek kıyafetlerle karşınıza çıkabilirim. İyi ki televizyon değil burası, radyo. Şimdi herkes merak ediyor, adam kim bilir nasıl kıyafetle geldi. Korkmayın, normal insan gibi bir kıyafetle geldik buralara. Efendim 12 Mayıs Cuma sabahında gündeme geçmeden önce her sabah olduğu gibi yol durumuna bir bakalım. İstanbul'da yolların durumu nasılmış? Trafik yoğunluğu %26 civarında. Şu saatlerde %26, %27 normal bir sayı, normal bir değer olarak gözüküyor trafik yoğunluğu anlamında. Olağan noktalarda, yani Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde iki köprü güzergahında yoğunluk var. TEM'de ve D100'de. Hem birinci hem ikinci köprüye gelişlerde yoğunluk söz konusu. Ama onun dışında çok şükür hiçbir kaza ya da araç arızası uyarısı yok. Bütün güzergahlarda şu anda genelde akıcı bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Avrupa yakasında da, hani o İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritasında yeşil renkle gösterildiği üzere bütün güzergahlarda rahat rahat trafiğin aktığı söylenebilir. Ama tabii unutmayalım, hava güzel. Bugün daha fazla insanın otomobiliyle trafiğe çıkması söz konusu olabilir. Çünkü cuma günü. Cuma günleri biliyorsunuz hem piyasa açısından ticari anlamda, hem de insanların işte cuma akşamı dışarıya çıkalım, dönerken de arabamızla dönelim şeklinde büyük bir çoğunluğunda işte toplu ulaşımı tercih etmeyip kendi aracını da daha fazla insanın kendi aracını da trafiğe çıkarması söz konusu. Dolayısıyla bugün daha fazla araç trafikte olabilir ama şu an itibariyle trafikte bir yoğunluk göze çarpmıyor. Az önce söylemiştik, hava durumuna da bir göz atalım. İstanbul'da şu saatler itibariyle açık ve güneşli bir hava var. Gün boyunca da havanın açık ve güneşli olması bekleniyor ve hava sıcaklığının 30 dereceye kadar yükseleceği tahmini yapılıyor. Yarın da yine aynı şekilde güneşli ve açık bir hava, 30 dereceye kadar yükselen bir sıcaklık. Pazar günü hava sıcaklığında düşüş olacak. 5-6 derece, 24 dereceye inmesi bekleniyor. Ankara'da yine açık ve güneşli bir hava, bugün 26 derece. Cumartesi günü 32 dereceye kadar çıkacak. Pazar günü bir ara gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor Ankara'da ama yine 30 derece civarında bir sıcaklık tahmin ediliyor. İzmir'de de yine 3 gün boyunca, yani cuma, cumartesi ve pazar günlerinde açık ve güneşli bir hava görülecek. 30, 33 ve 31 derecelerde seyredecek İzmir'de de 3 gün boyunca hava sıcaklığı. RS FM'i dinliyorsunuz. Saatlerimiz 7'yi 5 dakika geçiyor. Dünden, yani 11 Mayıs Perşembe gününden bu sabaha sarkan gündemi de bir hatırlayalım. Dün yine gün boyunca Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki yeni gerilim maddesi, daha doğrusu Amerika ile Türkiye arasındaki yeni sorun maddesi tartışılmaya, konuşulmaya devam edildi. Neydi bu? Suriye'de DAEŞ'le savaşan ve Rakka operasyonuna katılması, Rakka operasyonunun planları arasında önemli bir rol oynayacağı belirtilen Kürt grupların, yani Türkiye'nin PKK'nın uzantısı saydığı PYD-YPG unsurlarının Amerika Birleşik Devletleri'nden ağır silahlar alacak olması, bir başka deyişle de Amerika'nın PKK'nın uzantısı sayılan bu güçlere ağır silah yardımı yapacak olması. Tam da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne yapmaya hazırlandığı ziyaretin hemen öncesinde açıklanan bu karar iki ülke arasındaki ilişkileri gerdi. Gerçi her iki ülkenin başkentlerinden çok yüksek sesle demeçler yayınlanmıyor. Teskin edici, sakin demeçler yayınlanıyor. Beklendiğinin aksine ama yine de Türk yetkililer bu konudaki hoşnutsuzluklarını dile getiriyorlar ve Amerika Birleşik Devletleri'nden de bu konuda merak etmeyin size bir zarar olmayacak mealinde güvenceler verilmeye çalışılıyor. Nitekim dün bu güvencelerden biri İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım'a bizzat Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı James Mattis tarafından verildi. PKK'ya silah vermedik, vermeyeceği şeklinde bir açıklama yapıldı. Yani siz onları PKK'nın uzantısı sayıyorsunuz ama biz öyle saymıyoruz anlamına gelen ya da sizin topraklarınızda mücadele eden teröristlere biz silah vermiyoruz. Bizim verdiğimiz yardım sadece Suriye'deki YPG unsurlarıyla sınırlı şeklinde biraz teskin etmeye, yatıştırmaya yönelik açıklamalar yapıldı. Ancak devletin çeşitli ağızlarından, çeşitli makamlarından bu konudaki hoşnutsuzluğu dile getiren açıklamalar çok yüksek tonda olmasa da dün de devam etti. Ancak dün bu konuda enteresan bir gelişme de yaşandı. Örneğin İncirlik üssünde Amerika Birleşik Devletleri'nin de faaliyet gösterdiği, onların silahlı kuvvetlerinin de bulunduğu İncirlik üssünde Amerikalılar üstün başarısından dolayı bir Türk subayına ödül vermek istediler. Bir madalya vermek istediler ama o törende Türk subayının yaptığı dokunaklı bir konuşmayla, duygusal bir konuşmayla bu ödülü almayı reddettiği bildiriliyor. Gerekçesinde şöyle açıkladı: "Onurum bu madalyayı kabul etmeme mani oluyor" dedi. Gerekçesi de Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye karşı mücadele eden terörist bir örgüte silah yardımı yapmış olması. Dün Türkiye'nin dış politikasında ve Suriye bağlamında bunlar konuşulurken Türkiye'nin gündeminde günlerdir konuşulan ancak henüz bir neticeye ulaştırılmayan bir hadise var. Ankara'daki açlık grevi. İki genç eğitimci, bir akademisyen Nuriye Gülman ve biri de ilkokul öğretmeni Semih Özakça. Bu iki genç eğitimci 65 gündür açlık grevindeler. Nedeni de kanun hükmünde kararname ile görevlerinden üstelik de hiçbir soruşturma olmadan uzaklaştırılmış olmaları ve kanun hükmünde kararname gereğince de açlığa mahkum edilmiş olmaları. Çünkü kanun hükmünde kararnameyle görevlerinden uzaklaştırılanlar başka bir işte yapamıyorlar, başka bir iş dahi arayamıyorlar, yurt dışına çıkamıyorlar, yurt dışında da iş arayamıyorlar. Dolayısıyla burada işsiz ve açsız ve açlığa mahkum edilmiş durumdalar. Bu iki genç eğitimci Nuriye Gülman ve Semih Özakça bunu protesto etmek ve işlerini geri talep etmek için, yani aşlarını, yani ekmeklerini, yani yaşam haklarını talep etmek için tam 65 gündür açlık grevi yapıyorlar. Öylesine kritik bir noktaya geldiler ki onları muayene eden doktorlar artık önü alınamaz ya da geri çevrilemez hasarlar meydana gelebileceği uyarısında bulunuyorlar bu iki insan için. Onlar da açlık grevini sona erdirmeye yanaşmıyorlar çünkü sonuna kadar gideceğiz. Gerekirse bu uğurda öleceğiz ama bu konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz diye kararlı açıklamalar yapıyorlar. Dün de Cumhuriyet Halk Partisi'nden destek geldi. Daha doğrusu birkaç gündür geliyor bu destek. Cumhuriyet Halk Partili bir grup milletvekili dönüşümlü olarak gruplar halinde onlara destek ziyaretlerinde bulunuyorlar ve birer günlük açlık grevine onlar da katılıyorlar. İşte bu milletvekillerinden birinde Utku Çakır özellikle programımızın ilerleyen saatlerinde, ilerleyen dakikalarında bağlantı yaparak durumu ondan bizzat öğrenmeye çalışacağız. Açlık grevi demişken dün bu konu ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başbakana da iletildi. Başbakanla yapılan görüşmede bu konuya bir çözüm getirilmesi ve bu iki genç eğitimcinin durumlarının tekrardan değerlendirilmesi üzerinde duruldu. Ancak bu görüşmenin perde arkasıyla ilgili de son derece önemli ve aslında vahim bir detay da var. Sayın Başbakan'ın bu iki kişiyi tutuklu zannettiği anlaşıldı. Yani açlık grevinde oldukları değil de işte tutuklanmış oldukları gibi bir bilgi iletilmiş. Bu da son derece vahim. Yani Ankara'da cayır cayır günlerdir yaşanan bu hadise ve gazetelerinde birinci sayfalarında yansıyan bu hadise demek ki devletin en tepelerinde izlenmiyor, bilinmiyor. Bu konuda da bir bilgi eksikliği söz konusu. Dediğimiz gibi Nuriye Gülman ve Semih Özakçan'ın açlık grevine destek veren Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinden Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer'e ilerleyen dakikalarda bağlanıp bu konuda izlenimlerini ve son durumu öğrenmeye çalışacağız. Dün yine bütün Türkiye'nin konuştuğu, aslında birkaç gündür bütün Türkiye'nin konuştuğu bir hadise vardı. Bir dergide yazı yazan ve bir televizyonda program yapan 2-3 kişi Mustafa Kemal Atatürk'e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret anlamında sözler sarf etmişlerdi. Sadece Atatürk'e değil, onun yakınlarına, ailesine, hatta annesine ağza alınmayacak, aklı hayale gelmeyecek çirkin ifadelerle sataşan, saldıran bu şahıslar hakkında dün savcılıkla tutuklama talebiyle yakalama kararı çıkarıldı. Ancak bu şahısların, iki şahsın henüz ortalıkta olmadığı belirtiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi demişken, Cumhuriyet Halk Partisi'nden demin söz etmiştik. Selin Sayek Böke geçen hafta istifa etmişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı ve sözcüsü görevindeydi. Parti yönetimiyle arasında anlaşmazlık, özellikle 16 Nisan sonrasındaki sürecin ele alınması ve 16 Nisan'daki gayrimeşruluğa, yani seçim sonuçlarıyla ilgili gayrimeşruluğa tepki verilmesi noktasında partinin üst yönetimiyle, özellikle genel başkanla ayrılığa, görüş ayrılığına düşüp istifa etmişti Selin Sayek Böke. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde Çiğdem Toker'in Selin Sayek Böke ile yaptığı bir mülakat var. Cumhuriyet Gazetesi geniş bir şekilde veriyor. Orada Selin Sayek Böke aynen şu ifadeleri kullanıyor. Sokak bir haktır diyor. Yani demokratik direniş için sokağa çıkmak da bir haktır ve Cumhuriyet Halk Partisi laik, demokratik, solda ezilenlerin sesi olmakla yükümlü, siyasi bir alternatif olmak zorundadır diyor. Selin Sayek Böke'nin bu röportajıyla ilgili ayrıntıları az sonra aktaracağız ama bugünkü siyasi gündeme de damga vurmaya aday sözler bunlar. Erzurum'da deprem oldu. Dün gece sabaha karşı 4.9 büyüklüğünde depremin merkez üssünün Aziziye ilçesi olduğu belirtildi. Vatandaşlar korku içinde sokağa çıktılar. Artçı sarsıntılarda yaşandığı bildiriliyor Erzurum'da. Spor dünyasından bir haber, daha doğrusu iki haber aktaralım. Şampiyonlar Ligi'nin finalistleri önceki gün belli olmuştu. Şimdi de UEFA Avrupa Ligi'nin finalistleri belli oldu. Stockholm'da yapılacak finalde Ajax'la Manchester United karşı karşıya gelecekler. Ve spor dünyasından bizi ilgilendiren bir hadise de geçen hafta pazar günü oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasında rakibiyle giriştiği ağız dalaşında çirkin ifadeler ya da çirkin hareketlerde bulunduğu yolunda rakip takım oyuncusu Volkan Demirel tarafından hakemlere şikayet edilen ve gözlemci raporlarına da bu hareketleri yansıyan Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca'ya bir maç ceza verildi. Ve sanat dünyasından bir kayıp haberi var, acı bir kayıp haberi. Birkaç gün önce bir otoparkta beyin kanaması geçirmiş halde ağır yaralı olarak bulunmuştu. Beyin kanaması geçirmiş halde bulunmuştu ses sanatçısı İbrahim Erkal, türkücü, şarkıcı İbrahim Erkal. Geçtiğimiz gün beyin ölümü gerçekleşmişti. Dün de kalbinin durduğu, yani resmen öldüğü anlaşıldı. İbrahim Erkal çok sayıda ünlü parçasıyla sanat dünyasına damgasını vurmuştu. Örneğin şu şimdi duyduğumuz Canısı isimli parça zihinlerimizde herhalde hep İbrahim Erkal'ı hatırlatacak. Evet, bu Canısı isimli parça İbrahim Erkal'ı tanımamıza, daha doğrusu daha fazla ünlü olmasına neden olmuştu. İbrahim Erkal sadece bununla değil, çok sayıda türkü, şarkı ya da arabesk dalındaki şarkıyla sanat dünyasında bir iz bıraktı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına ve sanat dünyasına da başsağlığı diliyoruz.
Ben sensiz edemem, gidemem, gidemem. Seni terk edemem, ölürüm, ölürüm.
Manşetler.
NSFM'i dinliyorsunuz. Saatlerimiz 7'yi 16 dakika geçiyor. Artık gazeteleri okumaya başlayabiliriz. Bakalım dünkü gündemi, 12 Mayıs Cuma tarihli gazeteler birinci sayfalarına nasıl yansıtmışlar. Hürriyet'in birinci sayfasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika'ya yapacağı ziyaret öncesindeki Amerika Birleşik Devletleri ile, yani Washington'la Ankara arasındaki gergin durum, gergin ortam konu alan bir haber var. Çantadaki delil listesi diyor Hürriyet manşetinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ülkelerinin YPG'ye gönderdiği ama PKK'da ele geçirilen silahların listesini Başkan Trump'a verecek deniyor. Washington ziyaretinde Erdoğan, YPG'ye ağır silah verilmesiyle ilgili onayından duyulan ciddi rahatsızlığı ve bunun Türkiye için yarattığı tehlikeyi Trump'a aktaracak diyor Uğur Ergan, Hürriyet'in deneyimli savunma muhabirinin imzasını taşıyan haber. Uğur Ergan şöyle devam ediyor. Kanıt olarak güvenlik güçlerine karşı kullanılıp terör örgütünde ele geçirilen silahların listesi masaya konacak. ABD ve NATO ülkelerinin YPG'ye verdiği silahlardan oluşan bu kritik listede seri numaraları silinmiş ABD, Alman ve İngiliz silahlarının yanı sıra Rus silahlarının da envanteri bulunacak. Ayrıca bunların Türkiye'ye nasıl sokulduğu, nerede ve nasıl ele geçirildikleri de yer alacak denilmiş. Hürriyet gazetesi bu haberin içine böyle bir kutu şeklinde, küçük bir kutu halinde Türk subay ABD'nin madalyasını reddetti haberini de koymuş. Az önce de özetlerde size aktarmıştık. İncirlik üstündeki töreni anlatan haber. Başkan Trump'ın YPG'ye ağır silah verme kararını onaylamasına tepkiler sürerken önceki akşam İncirlik üstünde ilginç bir protesto yaşandı. İncirlik'te görev yapan Bordo bereli bir Türk subay, ABD'li komutanın kendisine verdiği üstün başarı madalyasını, "Bu madalyayı verenler benim düşmanım YPG ile işbirliği içindedir" diyerek geri çevirdi. Ayrıntısı var. Hemen bu haberi okurken aklıma bir başka ayrıntı geldi. Hatırlayacaksınız, Kuzey Irak'ta Türk subaylarının, Türk askerlerinin başına çuval geçirilmesi hadisesi vardı 2003 senesinde. O hadisede başrolü oynayan Amerikalı komutan, o komutandan üstün hizmet madalyası alan ya da bir Amerikan nişanı alan bir üst rütbeli Türk subay vardı, komutanlarımızdan biri. İşte o eleştirilmişti, niye o ödülü aldı ya da o madalyayı aldı diye. Denilmişti ki iki ülke arasındaki ilişkiler açısından, nezaket açısından, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki sıcak ilişkiler açısından bu madalyayı alması hiç de yanlış olmaz, bu konudaki eleştirilere katılmıyoruz şeklinde Genelkurmay Başkanlığından bizzat yapılan açıklamalar vardı. Şimdi o açıklamaları hatırlayalım ve bugünkü bu Bordo Bereli Türk subayın koyduğu tavrı, İncirlik üstündeki törende koyduğu tavrı da onun yanına koyalım ve yorum yapmayalım. Bazı şeyler yorum yapmaktan, yorum yapmaya hiç ihtiyaç bırakmayacak şekilde tarihte kendi yerlerini raflarda yan yana alıyor. Artık seç beğen al, hangisi doğruydu, hangisi daha onurlu davranıştır ya da hangisi doğru bir davranıştır, ona kamuoyunun karar vermesine bırakalım. Hürriyet gazetesinin birinci sayfasıyla devam edelim. Aynı haberin içine Hürriyet gazetesi Latif Demirci'nin nefis bir karikatürünü koymuş. Sayın Cumhurbaşkanı'nı çizmiş Latif Demirci, böyle tatilci kıyafetiyle, ayağında bir şort, üstünde böyle tam tatilci gömleği, palmiye ağacı desenli bir gömlek, sırtında sırt çantası, gözünde güneş gözlükleri, koltuğunun altında da bir sörf tutuyor Sayın Cumhurbaşkanı. Amerika'ya gidiyor ve kafasında da böyle ay yıldızlı bir beyzbol şapkası var. Endişelerimizi gidermek için ABD Trump görüşmesini Washington'dan Miami'ye kaydırmış. Temennim sıcak bir ortam olması diyor Sayın Cumhurbaşkanı da böyle hani tatilci kıyafetiyle Miami'ye uygun bir kıyafetle oraya giderken çizilmiş Latif Demirci tarafından Hürriyet'in birinci sayfasına. Hürriyet'te birinci sayfada çevreci cinayeti sırlarla dolu deniliyor. Antalya'da işlenen bir cinayet var. Antalya Kızılcık Yaylası'nda taş ocaklarının kapatılması için mücadele eden ve çevreci eylemci diye anılan, öyle tanınan Aysin ve Ali Ulvi Büyüknoğutçu çiftinin öldürülmesi olayında gözaltına alınan A.Y. suçunu itiraf etti. A.Y. cinayeti para için işlediğini, evde bulunan 2000 lira cep telefonu ve dizüstü bilgisayarı alıp bir kuyuya attığını söyledi. Ailenin avukatı ise Hürriyet'e şüphesini bildirdi. Zanlı daha önce 300 lira istemiş, Ali Bey 100 lira verip göndermiş, bana bunu anlattı ve şüphelendiğini söyledi. Konu adi bir gasp olayı olarak geçiştirilmemeli denilmiş. Çünkü bu emekli çiftin daha önce orada mücadele ettikleri unsurlardan tehdit aldıkları yönünde bazı bilgiler de var. Dolayısıyla biraz daha araştırılmaya, incelenmeye muhtaç gibi gözüken bir cinayet, daha doğrusu iki cinayetten söz ediyoruz. Hürriyet gazetesi birinci sayfasında bu aranan şahısların fotoğraflarını koymuş. Hasan Akar ve Süleyman Yeşilyurt. Atatürk'e hakaret eden ve savcı kararına rağmen gözaltına alınamayan Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar için tutuklama amaçlı yakalama kararı çıkartılmış. Mahkeme kararı yakalayın şeklinde. Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Ertuğrul Sarıyar'ın mahkemeye gönderdiği yazıda şüphelilerin adreslerinde bulunamamaları gerekçe gösterildi. Bakırköy Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliği talebi kabul etti deniyor. Yani bu kişiler kaçak durumunda. Yani bu kişiler Atatürk'e hakaret ediyorlar dergilerinde ve televizyon programlarında ve kaçıyorlar. Kaçak durumundalar şu anda. Dileriz gelir teslim olurlar. Şimdi yine iki hadiseyi yan yana koymak ve yorumu size bırakmak istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk'e, bu ülkenin kurucusuna, ulu önderine hakaret ediyorlar. Ağza alınmadık ithamlarda ve iftiralarda bulunuyorlar bu şahıslar. Ve delikanlı gibi gidip adalete teslim olmuyorlar. İfade verilmek üzere çağrıldıkları halde. Ama hatırlayalım, bundan tam 194 gün önce gazeteci arkadaşımız Kadir Gürsel sabahleyin bir başka yerde dolaşırken haberlerden ve Twitter'dan evinde arama yapıldığını öğreniyor. Yani bir suçtan dolayı evine arama yapmaya gidiyorlar. O da gidiyor delikanlı gibi, hem de Twitter'dan duyurarak gidiyor, buyurun ne istiyorsunuz diyor. Beni mi arıyorsunuz, buyurun gidelim emniyete diyor. Delikanlı gibi teslim oluyor. Ondan sonra da kendi ayağıyla gidip ifade veren bu gazeteci arkadaşımız ve bunun gibi pek çok başka gazeteci arkadaşımız, ki aralarında Ahmet Şık da var, Hakan Kara da var, Murat Sabuncu da var, işte Turan Günay da var. Bu kişiler de tutuklanıyorlar. Ve kaçma şüphesi olmadığı halde, yani kendiliklerinden, kendi ayaklarıyla gidip teslim oldukları halde 194 gündür hapishanede tutuklu, zindanda bekletiliyorlar. Şimdi bu iki olayı yan yana koyun. Hangisi vicdana sığıyor, hangisi sığmıyor, ona da yine siz karar verin. Ve Hürriyet gazetesinde sürmanşette verilen bir haber var. Fayton çetesine baskın. Yıllardır atlara yaptıkları eziyetle gündeme gelen faytonculardan bir grup, tefecilik, yağma ve tehditle İstanbul adalardaki çok sayıda gayrimenkulü ele geçirmekle suçlanıyor. Yani hem atlara eziyet ediyorlar, hem insanlara tehditte bulunuyorlar, hem gayrimenkul gaspında bulunuyorlar. Maşallah, yani tam teşekküllü bir adalar çetesi, fayton çetesi ismini koymuş Hürriyet bunlara. 17 kişi gözaltındaymış. Ve tabii Hürriyet gazetesi cuma cuma sağ üst köşeye zarif, latif ve fotojenik bir hanımefendi kontenjanından bir fotoğraf koymaktan da yeri kalmamış. Kim bu hanımefendi? Beren Saat hanımefendi. Beren'in treni durdu diyor. Tren neymiş? Bakalım. İlker Kaleli kadrodan ayrıldığı için daha önce çekim tarihleri ertelenen Beren Saat'in Tren adlı film projesi, role uygun bir erkek oyuncu bulunamayınca bu sefer askıya alındı. Ozan Açıkta'nın senaryosunu yazdığı filmin yapımcılığını BKM üstleniyor. Hatırlarsınız değil mi? Ben bu role talip olmuştum. Hala gelip kapımı çalmadılar. Bu prodüktörler ne kadar vefasız. İlker Kaleli gitmiş, tamam, olabilir. Başka projeleri var ya da işi gücü varmış çocuğun. İlker Kaleli'yi de hatırlayacaksınız. Bakın benim televizyon dizi kültürüm ne kadar derin. Hani Poyraz Karayel'in başrol oyuncusuydu o delikanlı. Onun yerine başka adam bulamamışlar. Buradan seslenmiştim mikrofonlardan. Arkadaşlar şu aralarda tamam RSFM'de sabahları program yapıyorum 7-9 arası ama ondan sonra boşum. Gelip oynayabilirim. Beren Saat Hanımefendi de kabul ederse diye. Bilmiyorum Beren'e söylediler mi söylemediler mi? Benim adımı duyunca dehşete mi kapıldı, ne yaptı? Ama nedense kapımı çalmadılar, telefonumu çalmadılar. Günlerdir bak hiç kapatmam da telefonu, açık duruyor. Beren Saat'ten de yapımcılardan da henüz bir telefon gelmedi. Ne olmuş? Sonunda proje askıya alınmış. Tren projesi, tren dizisi ya da filmiymiş bu. Tren filmi projesi askıya alınmış. Yahu burada bekledik haftalardır. Neyse, başka bir dizide, başka bir filmde birlikte olmak dileğiyle. Sanata ve sanatçıya saygı kalmadı artık. Habertürk gazetesine geçelim. Küstürdüler beni. Bir daha gelirlerse kapımı oynamayacağım. Reddediyorum oynamayı. Habertürk gazetesine geçelim. Habertürk'ün manşeti: yakalayın şu katili. Kız kardeşini öldüren Erhan Timuroğlu aranmasına rağmen sokakta terör estiriyor. Bakalım bu olay neymiş? Habertürk'ün özel haberi bu. Ergenekon ile Danıştay saldırısı davalarında sanık olan ve o dönem 8 yıl hapis yatan Erhan Timuroğlu 28 Şubat 2017'de İstanbul Ataşehir'de kız kardeşi Ceylan'ı uyurken başından vurup kaçmıştı. Hatırlayacaksınız bu olayı, o zaman da manşetlere taşımıştı, bütün gazetelerde vardı. 72 gündür yakalanamaması bir yana aranırken sokaklarda terör estirmeye devam ettiği ortaya çıkmış. İş adamı M.İ. cinayet bürosunca kurulan ekip tarafından aranan Timuroğlu'nun Cüneyt A. ile bir hafta önce Ataşehir'deki ofisine gelip 200 bin TL haraç istediklerini, reddedince de önce otogalerisini ardından evini kurşunladıklarını söyleyip şikayetçi oldu deniliyor. Mustafa Şekeroğlu imzalı özel haberde. Hatırlayacaksınız, katil abi Timuroğlu Ceylan'ı sen ne halklar karıştırıyorsun dedikten sonra yatağında başından vurup öldürmüştü. Katil Erhan Timuroğlu'nun da fotoğrafı var birinci sayfasında Habertürk'ün. Dört kadın dört esrar şeklinde bir alt alta haberler dizisi var Habertürk'ün birinci sayfasında. Bakalım, Saliha hemşire narkozla ölmüş. Diyarbakır'da Saliha Hacıoğlu hastaneden eve döndü. Bir daha ses çıkmadı. Yakınları kapıyı çilingiri açtırdı. Yerde cansızdı. Saliha hemşire hastaneden aldığı iki anestezi ilacını bedenine zerk etmişti. Tek bilgi, daha önce de ilaçla denemişti şeklinde. 24 yaşındaki bu genç kadının ölümündeki esrar perdesi araştırılıyor. Bir başka genç kadın 33 yaşında intihar etmiş. Hilal neden intihar etti deniliyor. O da İzmirli bir hanım, Hilal Bingöl. İş toplantısı için nişanlısıyla İstanbul'a gelmiş. Arkadaşı DO'yu aramış. Sizde kalalım mı demiş. Başakşehir'deki AVM'nin 25. katındaki daireden ölüme atlamış. O da bir şüpheli ölüm deniliyor. Bir başka kadının ölümündeki esrar perdesi. Emine öleli 4 gün olmuş şeklinde bu sefer 45 yaşındaki bir hanımefendiden söz ediliyor. Ağrı Devlet Hastanesi'nde çocuk gelişim uzmanıymış. Öğretmen evinde kalıyormuş. Temizlikçiler odasından koku geldiğini söyleyince polis kapıyı kırmış. Cansız bedeni bulunmuş ve Nurcan isimli bir başka genç kadın da 32 yaşında Nurcan Çakar. O da bir not bile bırakmadan evinin balkonundan kendini boşluğa bırakmış. Bunlar art arda gelince de Habertürk gazetesi böylesine bir enteresan toparlama yapmış. Dört kadın, dört esrar ölümlerinin arkasındaki sis perdesi ya da esrar perdesi aralanmaya çalışılıyor denilmiş. Habertürk gazetesi de bu Amerika ile Türkiye arasındaki işte YPG'ye silah yardımı yapılacak olmasından dolayı yaşanan gerginliğe yer vermiş. ABD'den ikinci güvence, Türkiye'yi korumaya bağlıyız şeklinde Amerika'nın Türkiye'nin kaygılarını gidermeye çalıştığı o açıklamalar Habertürk'ün birinci sayfasına taşınmış. Habertürk logosunun hemen yanında Zübeyde Hanım'ın, Mustafa Kemal Atatürk'ün merhum annesi Zübeyde Hanım'ın bir fotoğrafını veriyor. Hemen onun altında da Zübeyde Hanım'ın Anneler Günü vesilesiyle İzmir'de Karşıyaka'da onun mezarına konmak üzere çiçekler hazırlandı, belirtiliyor. Hemen onun yanına da işte Zübeyde Hanım'a ve Atatürk'e hakaret eden o iki şahsın fotoğrafları var. Onlarla ilgili yakalama kararı çıkarıldığı hakkındaki haberle birlikte. Habertürk gazetesi otomobilciler odasında zimmet kavgası başlıklı bir habere yer vermiş. Neymiş bu? İstanbul'da 7700 üyeli odada bazı yöneticilerin şikayetiyle müfettiş kayıtları incelendi. Başkan ve eski genel sekreterin kasadan para alıp görevi kötüye kullandıkları anlaşıldı. Soruşturma başlandı deniliyor. İstanbul Otomobilciler Odası diye de bir oda varmış. Hangi otomobiller, ne otomobilleri tabii bilmiyorum. Dolmuşçular mı, taksiciler mi? 7700 üyeli bir oda, İstanbul Otomobilciler Odası. Habertürk gazetesi de birinci sayfasında Zarif Latif ve fotojenik hanımefendi fotoğrafı kontenjanını Aslı Şah Hanım'la ilgili kullanmış. Aslı Şah Alkoçlar, bu Hülya Koçyiğit'in kızı anladığım kadarıyla. Ya da torunu mu? Hülya Koçyiğit'in kızı mı, torunu mu? Çok genç bir hanımefendi, torunu olabilir. Evet, torunu hanımefendi. Efendim, Aslı Şah Hanım'ın yeni aşkı varmış. Aslı'nın yeni aşkı kim? Şimdi Aslı'ya ne yakışır tahmin edin? Kerem yakışır. Dolayısıyla Kerem Beyefendi Aslı'nın yeni aşkıymış. Kerem Beyefendi de eski basketbolcu Kerem Tunçeli Beyefendi. Genç iş adamı Hakan Sabancı'dan evlilik yoluna girdiği için ayrılan Aslı Şah Alkoç'tan gönlünü eski basketbolcu Kerem Tunçeli'ye kaptırdı. İkili önceki akşam bir meyhanede fasıl eşliğinde baş başa eğlendi deniyorlar. Şimdi Onur diyor ki abi olmadı, bu sesle okunmaz bu haber. Dön geriye sar bandı. Magazinci sesiyle oku. Aslı Şah Alkoçlar gönlüne eski basketbolcu Kerem Tunçeri'ye kaptırdı. İkili önceki akşam bir meyhanede fasıl eşliğinde baş başa eğlendiler diye okumak lazım ki haberin hakkını vereceksin. Posta gazetesi manşetten vermiş aynı haberi. Kerem ile Aslı diye veriyorlar onlar da haberi. Fotoğraf çekilirken Aslı Şah yüzünü kapatmış. Kızım niye kapatıyorsun? Yanındaki utanılacak bir adam değil ki. İşte sevgilin Kerem Tunçeli. Hem de memleketimizin medarı iftarı sporculardan biri. Hülya Koçyiğit'in torunu. Heh, buradan torunu olduğunu öğreniyoruz. Aslı Şah Alkoçlar 24 yaşındaymış bu hanımefendi. Eski basketçi Kerem Tunçeli ile aşk yaşamaya başladılar. Sevgililer önceki gece Beyoğlu'ndaki bir meyhanede ilk kez görüntülendi. Kerem Tunçeli 6 yıllık eşinden 1,5 yıl önce boşanmış. Aslı Şah Alkoçlar en son Hakan Sabancı ile flört ediyordu deniyor. Hakan Sabancı da kimse, demek ki o da ünlülerden biri. Magazin dünyasında bu kadar böyle hani harcı alem isimler olduklarına göre benim cehaletime verin. Hakan Sabancı da herhalde bu ünlü Sabancı ailesinden bir delikanlı olmalı. Ondan boşanmış, Kerem'le aşk yaşamaya başlamış. Başlık da çok güzel. Kerem ile Aslı. Hadi magazinden girdik, öyle devam edelim. Posta gazetesinin birinci sayfasında Ajda hanımefendinin fotoğrafı var. 24 ya da 25 yaşlarında olduğunu tahmin ediyorum buradaki fotoğraftan. Bikiniyle böyle sele serpe uzanmış, güneşleniyor. Fakat komşuya kaçmış, orada güneşleniyor. Bir yıldır yeni albümünü hazırlayan Ajda Pekkan stüdyo okumalarını bitirdi ve soluğu Bodrum Gümüşlük'te aldı deniyor. Denize girecek misiniz sorusuna da şu cevabı vermiş. Bodrum'da girmek isterdim ama medya fotoğrafımı çeker diye korkuyorum. Peki bu fotoğraf nereden çıkmış? Neyse, çekmişler bir yerde. Bu yüzden denize girmek için komşuya Yunan adalarına gideceğim demiş. Yani şimdi o zaman sorarlar insana. Ya bu kadar para harcıyorsun, bu kadar estetik, bu kadar ameliyat, bu kadar işte onarım, bakım, neyse çalışmaları. Ondan sonra niye kaçıyorsun fotoğrafçılardan derler. Ajda hanımefendi, yat sere serpe güneşten, bırak çeksinler medya fotoğrafını. Üstelik de şu postanın birinci sayfasındaki fotoğrafa bakınca hiç de öyle kaçacak bir hali yok. Ajda hanımefendi, Ajda abla, Ajda teyze, neyse yani hani... Güneşten görsünler, çeksinler fotoğrafı. Yani kaçmanın anlamı ne? Yani Yunan fotoğrafçılara mı saklıyorsun pozlarını, bikinili pozlarını? Bırak görsün vatandaş, millet, güneşlenen değerli sanatçı görsün diye buradan biz de yorumumuzu yapmış olalım. Neyse, magazine fazla takıldık galiba. Ciddi haberlere geçelim. Posta'nın manşeti tokat gibi diyor. Amerika DAEŞ ile mücadelede üstün başarı gösteren Türk subaya İncirlik üstünde törenle madalya verdi. Subay, bana bu madalyayı verenler düşmanımız YPG ile işbirliği yapıyor. Onurum bu madalyayı kabul etmeme müsaade etmez deyip töreni terk etti deniliyor. Şimdi bu Türk subayın, Türk albayın ismi özellikle verilmiyor. Niye sen söylemiyorsun gibi bir soru gelebilir akla. Çünkü kırmızı bereliler, bordo bereliler diye tabir edilen özel kuvvetler komutanlığında görevli subaylardan biri. Onlar çok özel görevler, özel harekatlarda yer aldığı için isimleri zikredilmiyor bu tür haberlerde. Belki de özellikle ismi verilmedi ama bu haberin tabii bir şekilde de bütün medyaya sızdırılmış olması da biraz da bilinçli bir tercih gibi görülebilir. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri biraz da el altından da vermiş olabilir bu haberi. Tabii spekülasyona girmek istemiyorum ama hani bu kadar yaygın bir şekilde dünden beri konuşulduğuna göre biraz da hani Amerika'ya da böyle bir çemkirme niteliğinde de verilmiş olabilir. Yoksa duyulması istenmese hayatta duyulmaz böyle bir şey. Hatta gazetelerin bunu girmemesi filan da istenir. Medyada bu işlerin nasıl olduğunu bildiğimiz için biraz hafif 40 seneyi filan geride bıraktığımız için bu piyasada biliriz bu işlerin nasıl olduğunu. Hafif de biraz böyle bir sızdırma, bilinçli ittirme, kaktırma haberi gibi de gözüküyor. Ama yine hatırlatalım, geçmişte Amerikalılardan hem de Türklerin başına çuval geçirmiş bir subaydan, bir komutandan ödül almış çok üst rütbeli komutanlarımızı da hatırlıyoruz. Onunla bunu yan yana koyduğumuzda da kontrast son derece ilgi çekici görünüyor. Sözcü gazetesi manşetinde laf çok icraat yok diyor. ABD ve Rusya hainlere göstere göstere destek vermeyi sürdürüyor denmiş. Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen 25 kamyon dolusu ilk parti ağır silahı PKK'ya verdiler. Halk Erdoğan'dan tavır bekliyor. ABD'ye gitme diyor şeklinde bir başlık atmış Sözcü gazetesi. Ağrı ve Hakkari'den acı haber. 3 şehit şeklinde. 3 askerimizin daha dün şehit olduğu, 11 askerimizin de yaralandığı haberi var Sözcü'de birinci sayfada. Sürmene'de ocakta orman yandı, Nisan'da villa kondurdular şeklinde bir çevre faciası, daha doğrusu çevre katliamı, cinayeti haberi var. Türkiye'de hep aynısı oluyor demiş Sözcü gazetesi. Güzelim ormanlarımız rant ve inşaat uğruna yakılarak betonlaştırılıyor. Son örnek Trabzon Sürmene'de meydana geldi deniliyor. 2 fotoğraf var. Birinde o orman yangını sırasında çekilmiş fotoğraf. Orman işte böyle cayır cayır yanmıştı deniliyor. Katar emiri gezdikten bir ay sonra yangın çıktı diye hatırlatıyor Sözcü gazetesi. Tarih 8 Ocak. Çamburnu Tabiat Parkı'nda 7 ayrı noktada yangın çıkmıştı. Sarıçam ağaçları kül olmuştu deniliyor. Aynı yerde şimdi takır takır villa, tıkır tıkır villa yapıyorlar şeklinde bir başlıkta haber var. Şaibeli yangınla kül olan orman şimdi bu halde deniliyor. 3 katlı 15 orman köşkü, restoran, mescit gibi binalar yapılacağı açıklandı. Hepsi de villa deniliyor. İşte bu olayı Cumhuriyet Halk Partili Haluk Pekşen taşımış kamuoyunun dikkatine, iyi de yapmış. Gelelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi manşetinde bu malum kıdem tazminatı tartışmasına yer vermiş. Yani hani kıdem tazminatı yasasında ya da o uygulamada işçilerin aleyhine önemli gelişmeler bekleniyor, vahim gelişmeler bekleniyor şeklinde tartışmalar var ya. İşte çalışma uzmanı Cem Kılıç, Profesör Cem Kılıç bu konudaki perde arkasına ışık tutan bir yazı yazmış. Kıdemde 40 farklı senaryo diyor. Kıdem tazminatı fon sistemi hakkında tam kabul gören bir metin henüz çıkmadı. Farklı alternatifler inceleniyor demiş. 40 farklı senaryodan söz ediliyor. Bu tabii biraz da bilinçli olabilir. Yani bu kadar 40 farklı senaryoyu ortaya salarsınız. İşte böyle mi olacakmış, şöyle mi olacakmış, günlerdir tartışılır, günlerce tartışılır, konuşulur filan. Sonra öyle bir şey çıkar ki canım iyi yönleri de var, kötü yönleri de var filan denilir. Ama sonuçta bir bakacağız ki bundan emin olun, hak gaspı gerçekleşmiş. Çünkü emekçilerin hakları ile ilgili olarak sürekli bu tür senaryolar biz kendimize bildik bileli işte böyle tartışmayı yaşanır edilir sonra canım bak hakkını yemeyelim bak böyle de bir yeni haklar vermişler filan deyip arkadan hop %90'ı alınır. Bu da böyle bir senaryonun bir parçası olabilir. Himmet'ten 4000 TL maaş başlıklı bir haber var. İstanbul'da düzenlenen mahrem imamlar operasyonunda gözaltına alınan 217 kişiden 21'i itirafçı olmuş. Önemli açıklamalar yapmışlar. Halit Kod adlı mahrem imam 17-25 Aralık girişimi sonrasında kendisini birinin arayarak hani neden düzeltmiyorsunuz bu işleri diye serzenişte bulunduğunu ve açığa alındıktan sonra kendilerinden düzenli olarak her ay 4000 lira maddi yardım aldığını öne sürmüş. Bir haberde Milliyet'in birinci sayfasında YÖK'ten sessiz devrim başlığını taşıyor. YÖK yüksek öğretimde devrim niteliğinde bir dizi yeniliğe imza atmış. Kalite kurulu YÖK'ten bağımsız hale getirilecekmiş. Tüm üniversitelerde emekli öğretim üyelerine 75 yaşına kadar sözleşmeli çalışma fırsatı verilecekmiş. MYO'lara meslek yüksek okullarına teşvik ve lisansüstü öğrencilerine burs sağlanacakmış. Önemli değişiklikler yapılmış YÖK sisteminde. Ve Milliyet gazetesi sür manşette İbrahim Erkal'ın ölüm haberini veriyor. Allah rahmet eylesin. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde önceki gün beyin ölümü gerçekleşen ancak hayati fonksiyonunu devam ettiği açıklanan sanatçı Erkal'ın dün saat 22.10'da kalbi durdu. Doktorların tüm çabalarına rağmen İbrahim Erkal kurtarılamayarak hayatını kaybetti deniliyor. Tudor kalıyor başlıklı bir haber Milliyet'te, sür manşette onun yanında. Dursun Özbek, Hırvat Hoca'ya destek vermiş. Yeni sezonda Igor Tudor'la devam edeceğiz. Kararımız kesin şeklinde bir açıklama yapmış Dursun Özbek. Tabii Fenerbahçe ve Beşiktaş cephesinden ve belki de tabii Başakşehir cephesinden oley diye sevinç sesleri yükseliyor olabilir. Igor Tudor Galatasaray'ın başında kalıyormuş. Kızmayın. Galatasaray ve Igor Tudor isimleri yan yana alındığında Galatasaraylıların nasıl bir haleti ruhiye içinde olduklarını biliyorum. Onlar büyük bir tepki gösteriyorlardır. Eminim buna. Tabii haliyle de rakipleri de sevineceklerdir. Yaşasın Igor Tudor gelecek sezon yine Galatasaray'ın başında filan diye. Yani hani Igor Tudor'a bir saygısızlık olarak söylemiyoruz ama işte kalitesinin de ortada olduğunu zaten Galatasaraylı arkadaşlar bizden daha önce teslim ederler diye burada da o notu da düşmek istiyorum. Cumhuriyet gazetesine geçelim. Saatlerimiz 7.42'yi gösterirken hızla devam edelim gazetelerin birinci sayfalarıyla. Cumhuriyet manşette ölüm oruçlarına, daha doğrusu bu açlık grevlerine yer vermiş. İki eğitimci işlerine geri dönebilmek için Ankara'nın göbeğinde 65 gündür açlık grevinde. Çığlığı dünya duydu. Hükümet umursamaz diyor. Ölümcül sessizlik manşetiyle çıkmış Cumhuriyet bugün. Bakanlıktan bir ambulans gönderilmiş. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemesiyle, yani Başbakan Binali Yıldırım'a söylemesiyle öğrenmiş hükümet bu hadiseyi. Kamuoyundan tepkiler yükselirken hükümet sadece eylem alanının yaklaşık 50 metre yakınına bir ambulans göndermiş. Bu arada destek yağıyormuş iki eğitimciye, insan hakları anıtı önündeki eyleme güçlükle gidiyor Gülmen ve Özakça. Ankara'daki yetkililerin duymadığı sesi tüm ülke duydu. Sanatçılar, aydınlar, siyasetçiler art arda açıklama yapıyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden Gülmen ve Özakça'ya destek yağıyormuş. İktidarın iki eğitimcinin çığlığına kayıtsız kalmasına tepki gösteren 4 CHP'li vekil de 24 saatlik bir açlık grevi yapmışlar. Hatırlayacaksınız, yayının başında da söylemiştik. Gülmen ve Özakça'ya destek ziyaretinde bulunan CHP'li milletvekillerinden biri Utku Çakır Özel ilerleyen dakikalarda yayınımıza konuk olacak ve olayla ilgili bildiklerini ve bu destek ziyaretlerinden edindiği izlenimleri de bize aktaracak. R.S. Efendi Seyri Sabah programında. Cumhuriyet'in birinci sayfasında Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker'in Selin Sayek Böke ile yaptığı röportaj var. İstifasının ardından ilk kez Cumhuriyet'e konuştu diyor. Sokak bir haktır şeklinde açıklamalarını başlığa çıkarmış Cumhuriyet gazetesi. Sabah gazetesi Kahraman Savcı'nın onur vasiyeti manşetini atmış birinci sayfasına. Elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in 15 Temmuz gecesi kızlarına bıraktığı vasiyet şehidin onur belgesi olarak tarihe geçti deniliyor. Ülkemi hep sevdim, helal lokma yedim, Ben bugüne kadar hep helal lokma yedim ve size de helal lokma yedirdim diye vasiyet bırakmış Denizli Cumhuriyet Savcısı. Bu olayla yani trafik kazasıyla ilgili kuşkuların ve soru işaretlerinin sürdüğüne ilişkin pek çok gazetede Sabah gazetesi gibi haberler var. Arada trafik yoğunluğuna da bir göz atalım devam etmeden önce, çünkü 7.45'i gösteriyor saatler, yoğunluğun arttığını tahmin ediyoruz ama bakalım ne olmuş. %44'e ulaşmış, bir kaza ya da arıza bildirimi yok ama yavaş yavaş o yeşiller kırmızıya dönmüş. Yani Avrupa yakasında da ana güzergahlarda ciddi bir yoğunluk olduğu anlaşılıyor. Bir kaza bildirimi şu anda geldi. Tem Hastal Seyrantepe yönünde sağ şeritte bir zincirleme trafik kazası var. Dolayısıyla orada bir yığılma söz konusu. Tem Hastal Seyrantepe yönünde, yani batıdan doğuya, yani Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gidiş yönünde orada ciddi bir yığılma olduğunu da buradan haritadan görüyoruz. Onun dışında iki köprü güzergahında Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun trafik devam ediyor. Saatler 7.45'i gösteriyor. Bir Gün gazetesiyle devam edelim. AKP-MHP imzalı partili hakimler savcılar kurulu listesi diyor Bir Gün'ün manşet haberi. AKP ve MHP'nin belirlediği HSK listesinde iki partiye bağı olan isimler dikkat çekiyor. Listede AKP'de aktif görev yapan isimler de, Bahçeli'nin avukatlığını yapan MHP-MYK üyesi de var deniliyor. Bu seçimlerle ilgili olarak ya da işte bu atamalarla ilgili olarak spekülasyonların devam ettiği, tartışmaların devam ettiği anlaşılıyor. Dün RSFM dinleyicileri hatırlayacaklar. Öğleden sonra Yavuz Oğhan'ın Bir de Bunu izle programında da Reşat Petek mecliste Anayasa Adalet Komisyonu'ndan Reşat Petek'in açıklamaları vardı. O da bu eleştiriler kendisine hatırlatıldığında, canım ne olacak, adaylık şartlarına haiz insanlardan söz ediyoruz. Yani ne var bunların atanmasında ya da seçilmesinde diye bu eleştirilere cevap veren açıklamalar yapmıştı. Yayın kaydını bulursanız oradan bunların detaylarını dinleyebilirsiniz. Star gazetesi Reyhanlı'da FETÖ ihaneti diyor. 53 kişinin can verdiği Reyhanlı bombalaması ile ilgili, yani 11 Mayıs 2013'te yaşanan o patlama ile ilgili enteresan perde arkası bilgilere ulaşılmış. Bu saldırı ile ilgili HSK'nın raporu korkunç gerçekleri deşifre etti diyor Star gazetesi. FETÖ'cü savcı şişman 3 gün önce gelen istihbarata rağmen MIT'i suçlamak için saldırıya göz yummuş Star gazetesinin iddialarına göre. Star gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı eşliğinde Pekin'de gündem ticaret başlığını veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Çin Halk Cumhuriyeti'ne gidiyor. İki ülke arasında yeni yol haritaları belirlenecek denmiş. Bu arada Star gazetesi de o Denizli Başsavcısı Mustafa Alper'in ölümüne yol açan kaza ile ilgili olarak şüpheleri ima eden suikast soruşturması başlıklı bir haber vermiş. Kazaya ilişkin soruşturmada suikast ihtimali de araştırılıyor demiş. Yeni Şafak gazetesi de yine aynı haberle ilgili olarak, yani başsavcı Mustafa Alper'in ölümüyle ilgili olarak yargının Halis Demir'i başlığını atmış. Yani 15 Temmuz gecesi Ankara'da şehit edilen Ömer Halis Demir'e gönderme yapılıyor. O da yargının Ömer Halis Demir'iydi. Yani o da FETÖ'yle mücadele yolunda şehit düştü şeklinde öyle bir imayla vermişler haberi. Yeni Şafak'ta sür manşetten tepeden vermişler, cenazeden görüntülerle. Yeni Şafak gazetesi sınırımızı biz koruruz şeklinde bir manşet atmış. Teröre destek olan güvence veremez diyor. Suriye'de PKK'ya kol kanat gelen ABD'nin Ankara'yı oyalama taktiklerine bir yenisi daha eklendi deniliyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden defaten böyle güvenceler verildiğine tepki gösteriliyor ve sınırı biz koruruz denmiş. Hemen onun yanına da madalyanız sizin olsun şeklinde bir haber var. Yalnız enteresan bir şey, o haberde bu subayın fotoğrafı yayınlanmış ve ismi de veriliyor. Öteki gazeteler ısrarla ismini ve fotoğrafını kullanmamışlardı ama Yeni Şafak gazetesi Albay Orkun Özeller diye onun ismini de vermiş. Demek ki bir şekilde onlara o bilgi ulaşmış. Evrensel Gazetesi açlık grevi kritik aşamada, bu sesi duyun diyor manşetinde. Yani iki eğitimci Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı'nın işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevi kritik aşamaya geldi şeklinde o uyarı yapılıyor. Başbakan Binali Yıldırım bu iki eğitimciyle bir karikatürde resmedilmiş. Vallahi bu iş açlık greviyle olmaz. Torpiliniz olması lazım. AKP'li milletvekili bakan tanıdığınız olması lazım diye hicvedilmiş. Yani bir tanıdığınız varsa sizi tekrar atarız şeklinde başbakana bir gönderme var Evrensel'in manşetinde. İş işten geçmeden komiteleri kurmalıyız şeklinde de iş dünyasıyla ilgili bir haber var. Onlar günlerdir Teknorot işçilerinin direnişine yer veriyorlar. Bugün de sür manşette birliğimizi daha da güçlendirmeliyiz diye o işçilere destek haberi var. Yeni Akit gazetesine geçiyoruz. İzler FETÖ'yü işaret ediyor diyor Yeni Akit gazetesi. O malum Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiği o trafik kazasıyla ilgili perde arkasına onlar da bu şekilde yaklaşıyorlar. Yani Yeni Akit gazetesi de bunun bir suikast olabileceği, yani basit bir trafik kazasından ibaret olmayabileceği ihtimali üzerine manşet atmışlar. Cenazeden görüntüler var. Ailesinin yürek burkan görüntüleri var. Dualarla uğurlandı deniyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da o cenaze töreninde yer almış. Şüpheli başka suikastleri de olayları da alt alta sıralamış Yeni Akit gazetesi. Muhsin Yazıcıoğlu, Selim Kiraz İstanbul Adliyesi'nde işte DHKPC saldırısında rehin alınıp sonra çatışmada ölen Selim Kiraz. Andrei Karlov, Rusya'nın Ankara'daki büyükelçisi. Kaşif Kozinoğlu, yine Ergenekon davasında tutuklu bulunan sanıklardan biriydi. Bunların ölümünün de yine bu şüpheli ölümler dizisinde ya da silsilesinde gerçekleştiği hatırlatılıyor Yeni Akit gazetesi tarafından. Diriliş postası, ABD'nin silahları aynı DAEŞ'te olduğu gibi PKK'da kalacak deniyor. Diriliş postası bu manşet habere enteresan da bir grafik yapmış. Bir Kalaşnikov silahı çizmişler. Üzerinde de Amerikan bayrağının böyle gölgesi, yansıması var. ABD'nin silahları aynı DAEŞ'te olduğu gibi PKK'da kalacak başlığı atılmış Diriliş postasında manşette. Trafik yoğunluğu haritasına baktığımızda bir kaza bildirimi daha var. Büyükdere Caddesi Derbent Hacı Osman yönünde sağ şeritte trafik kazası, yaralanmalı bir kaza. Büyükdere Caddesi'nde, yani Sarıyer'den Maslak'a geliş yönünde, Sarıyer'den işte 4. Levent yönünde Derbent Hacı Osman yönünde sağ şeritte trafik kazası, yaralanmalı bir kaza. Sabah sabah tabii bu da o bölgede bir trafik yoğunluğuna ekstra bir yoğunluğa yol açabilecek gibi gözüküyor. O civarda seyredenlere de hemen sıcağı sıcağına duyurmuş olalım. Devam edelim gazetelerle. Takvim gazetesi iyi, kötü, çirkin diye 3 haberi yan yana koymuşlar. 15 Temmuz'da FETÖ'cüleri tutukladı, ilk davayı açtı. İşte merhum Denizli Başsavcısı Mustafa Alper'den söz ediliyor. Reyhanlı bombacısına göz yumdu, 53 kişi öldü. FETÖ davasında sanık olan bir savcının görüntüsü var orada da. Bir üçüncü savcı var, o da hepimizin tanıdığı bir savcı Zekeriya Öz. İftiralar attı, canlar yaktı, korkup kaçtı, maaş bağlandı deniliyor. İyi, kötü ve çirkin diye bu üç savcının görüntülerini ve onlarla ilgili detayları yan yana koymuş Takvim gazetesi. Böyle manşet atmış, iyi, kötü, çirkin manşetini atmış bugünkü birinci sayfasında. Akşam gazetesi gofret arası kripto mesaj diye bir manşet atmış. Hainler bunu da yaptı diyor. Böyle gofret fotoğrafları eşliğinde vermişler haberi. Neymiş bakalım? FETÖ'cü hainlerin gizli mesajlaşmaları deşifre oldu. Cezaevindeki örgüt yöneticilerinin içine not yazdıkları gofret paketlerini görüşme günleri yakınlarına vererek kriptolara mesaj gönderdiği belirtildi. Talimatlar paketlerde. Görüş günü vermişler gofretleri, gofret paketlerinin içine gizlemişler. Tabii ne olacağını tahmin edebiliyorsunuz. Bundan sonra cezaevine yakınlarına gofret götürenlere bir dakika getirin bakalım deyip o gofretlerin tabakaları böyle tek tek açılacak. Böyle bir şeye yol açacak diye de tahmin etmek hiç de güç değil. Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyaretinden önce bugün Çin'e gitmekte olan ya da gitmeye hazırlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili haberde kritik yolculuk başlıyor başlığıyla sunulmuş Akşam gazetesinin birinci sayfasında. Akşam da birinci sayfada sağ üst köşede Kerem ile Aslı'nın aşkına yer vermiş. Yeni aşka üçlük atış diyor. Şimdi Kerem basketçi ya, Kerem Tunceli. Onlar da oradan tutturmuşlar başlığı. Aslı Şah Alkoçlar hanımefendinin böyle bir mini şortla fotoğrafını vermişler. Zaten maksat o fotoğrafı vermek orada. Kerem'le Aslı'nın aşkı değil orada da. İşte magazin ekinden gönderme yapmışlar birinci sayfaya. Kerem Tunçeli de masada böyle yanında Aslı Şah Hanım'la görüntülenirken böyle bir ya kardeşim ne çekiyorsunuz gibilerden bakıyor fotoğrafçıya, ama işte bu kadar ünlü kişiler olunca Asmalı Mescid'e de gidip yemek yiyince paparazzi de gelir seni bulur orada çeker. Darılmaca gücenmece yok. Üstelik de ayıp bir şey yapmıyorsunuz ki kardeşim, aşk yaşıyorsunuz. İsminiz de Kerem ve Aslı. Bundan daha güzel bir magazin haberi olabilir mi? Yani ben magazinci olsam alır bunu böyle köpürte köpürte günlerce üzerinde tepinirim. Kerem ile Aslı'nın aşkı. Kerem ile Aslı bu akşam nerede görüntülendiler? Kerem ile Aslı bu akşam ne içiyorlar? Meze tepsisinde neleri seçtiler diye ben de gider günlerce köpürtürüm. Ne yapalım? Yani aşk bu. Kötü bir şey yapmıyorsunuz. Utanmayın. Poz verin gazetecilere. Ki Aslı Hanım da böyle yüzünü dönmüş, suratını gizliyor falan. Niye gizliyorsun kızım? Bırak. Göğsünü gere gere Kerem Tunçeli gibi medarı iftiharımız bir basketbolcudan söz ediyoruz üstelik. Neyse, Vatan Gazetesi'ne geçelim. Onurumuzsun diyor Vatan Gazetesi. O incirlik üstünde Amerikalıların ödül vermek istediği ve bu ödülü reddeden albayla ilgili olarak Bordo Bereli bir subayımız. Onuruyla bu ödülü reddetmiş. Vatan Gazetesi de manşetten veriyor onur musun diye. Vatan Gazetesi hemen manşetin altında da Amerika Birleşik Devletleri'nin bu YPG'ye verdiği öne sürülen zırhlı araçların fotoğrafını vermiş ve ilk sevkiyat başlığını atmış birinci sayfasında. Aydınlık Gazetesi Trump'a cevap Türk subayından diyor. Onlar da manşet yapmışlar. Türk subayın ben onurlu bir subay olarak bu madalyayı kabul etmem diyerek madalyayı reddettiği haberini. Madalyayı takan ABD'li albay Kevin Leahy ve etrafındakiler şaşkınlık içinde Türk subayını izlediler deniliyor. İncirlik üstünde soğuk rüzgarlar esmesine neden olan olayın ardından Türk albay tören alanını terk etmiş. Aydınlık da bunu manşetten vermiş. Aydınlık sür manşetten bu Atatürk'e hakaretçi şahıslardan birinin fotoğrafını yayınlamış. Derin Tarih diye bir dergi var. O derginin yayın yönetmeni Mustafa Armağan'ın fotoğrafını yayınlamış. O derginin de fotoğrafını yayınlamış ve bu fotoğrafın üzerine lüks tuvalet kağıdı başlığını atmış Aydınlık Gazetesi. Karar Gazetesi YPG kimin uçağını vuracak diyor. Şimdi tabii burada bir takım omuzdan ateşlenen roketlerin fotoğrafını vermiş ama bunlardan bir tanesi anti-tank roket. Yani uçak savar bir roket değil. Dolayısıyla orada bir hata var ama neyse işte demiş ki ısı güdümlü füzelerin de yer aldığı listedeki silahlar hava gücüne sahip olmayan IŞİD için değil NATO müttefiki Türkiye'nin helikopter ve uçakları için tehdit oluşturuyor demiş. Enteresan bir yerden yakalamış. Yani uçak savar roketleri niye veriyorsunuz onlara diyor. Tabii fotoğrafta tank savar roket ama uçak savar roketi de verdiyse tabii orada düşünmek lazım. Gerçekten DAEŞ'in elinde uçak yok ki ya da helikopter yok ki neye veriyorsunuz? Yoksa Türk uçağını mı vuracaklar ya da yarın öbür gün vururlarsa nasıl izah edeceksiniz diye bir göndermede bulunuyor. Yurt Gazetesi CHP'den partizanlık gen sorusu başlığıyla bir haber vermiş. CHP avukatlıktan hakimliğe geçiş sınavı sonuçlarında partizanlık yaparak etkilediği iddiasıyla Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında meclis başkanlığına gen soru önergesi vermiş. Güneş Gazetesi Alüfte başı Opçin diyor. Alüfte biliyorsunuz bir tür hakaret olarak kullanılıyor ya da bir olumsuz sıfat Alüfte sıfatı FETÖ'cülerden söz ediyor. FETÖ'nün hemen her kumpasında kilit rol oynayan örgüt tetikçisi Tuncay Opçin'le ilgili çarpıcı bir bilgiye daha ulaşıldı. ABD'ye kaçan Opçin'in FETÖ'nün kurduğu kaset kumpaslarına kadın ayarladığı ortaya çıktı deniliyor. Ulan ne kadar çirkin geliyor be. Kadın ayarladı suçlaması. Neyse, Güneş gazetesi manşetten bunu vermiş. Sür manşette de canısıyı kaybettik diyerek merhum sanatçı İbrahim Erkal'ın ölüm haberini duyuruyor. Orta Doğu gazetesi Batıl'ın uşakları şeklinde bir söze yer veriyor. Batıl'ın uşaklarından kastı kimmiş? Devlet Bahçeli'ye ait bu ifade. Kastettiği isim de Taha Akyol'a çok sert sözlerle tepki gösterdi deniyor. Taha Akyol da biliyorsunuz eski Milliyetçi Hareket Partilidir. Gazeteci Taha Akyol, Hürriyet gazetesi yazarı. Akyol içinde bilesin ki dava arkadaşım Semih Yalçın'a dil uzatman bir kere harcın ve haddin değil. Kaldı ki senin hiçbir ülkücü üzerine kanaat yürütme, yorum yapma, fikir paylaşma hakkın yoktur demiş. Demek ki Taha Akyol Semih Yalçın'la ilgili bir yazı yazdı. Ona böyle cevap vermiş Devlet Bahçeli. Yeni Çağ gazetesi dünya krize kilitlendi diyor. Ya çözülecek ya derinleşecek. Çin'in ardından Amerika'ya geçecek olan Erdoğan'ın Trump'la randevusunda YPG nedeniyle gerilen ilişkiler ele alınacak diye hatırlatmış. Ve Dünya gazetesi bakanlıktan ithal besiye canlı önlem diyor. Dünyanın ithal sığırda panik haberi üzerine Bakan Çelik'in talimatıyla hayvanı telef olana canlısı verilecekmiş, kompanse edilecekmiş hayvan yetiştiricilerin zararları. Hemen spor gazetelerinin manşetlerine bakalım. Transfer haberleri genellikle hakim. Fanatik'te manşette Aslan'da iki büyük hedef Negredo ve Martinez deniliyor. Jackson Martinez ve Alvaro Negredo'yu yalanlamamış Galatasaray ve Foto Maç gazetesi de işte Fenerbahçe'nin transfer listesi, yıldızlar yolda deniliyor. Neredeyse yeni bir 11 kuruyor Fenerbahçe. Yarmolenko, Tyson, Balotelli, Emre Mor, Sosa, Smolov, Sobol, Belenov, bir de yanına Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'yi verelim. Tam olsun kadro. Bir de Manchester United'ın kalecisini de Haye'yi de verelim. Fenerbahçe artık iyice yıldızlar topluluğu olsun diye dilekte bulunalım. Diyeceksiniz ki sana ne Fenerbahçe'den, sen Beşiktaşlısın. Olsun, madem böyle bir kadro kurmuşlar, bizim de öyle bir katkımız bulunsun. Çorbada tuzumuz bulunsun. Saate bakıyoruz, 8'i 1 dakika geçiyor. Burası RSF.
Zafer Arapkirli ile Seyru Sabah devam edecek.
Merhaba, saatler tam 7'yi gösterirken güne yine birlikte merhaba diyoruz. 2 saat boyunca gazeteleri, manşetleri ve köşe yazılarını birlikte okuyacağız.
Zafer Arapkirli hafta içi her sabah 7-9 saatleri arasında haberleri ve yorumlarıyla, yol durumu, hava durumu ve birbirinden lezzetli final müzikleriyle RSFM'de Seyru Sabah'ta. Zafer Arapkirli ile Seyru Sabah devam ediyor.
Saatlerimiz 8'i 5 dakika geçiyor. Stüdyoda bir misafirimiz var. Dev bir sinek dolaşıyor ortalarda. Nereden girdiğini bilmiyorum ama sürekli üzerime pike yapmak suretiyle yayını sabote etmek için bir yerlerden havalandırma deliğinden mi girdi? Fakat yemin ediyorum F-16'ya yakın bir büyüklükte dolaşıyor. Bunu nasıl bertaraf edeceğiz bilmiyorum ama sinek misafiriyle yayının geri kalan dakikalarını sürdürmeye çalışacağız. Hemen yol haritasına bir bakalım. Birkaç kaza bildirimi var ya da arıza bildirimi var. Hemen onları aktarmak zorundayım. Çünkü o güzergahlar önemli güzergahlar. TEM'de İstoç, Mahmut ve Gişeler yönünde sol şeritte araç arızası nedeniyle ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Basın Ekspres iki telli Güneşli yönü sağ şeritte araç arızası nedeniyle trafik yoğunlaşmış. Şu anda bakıyorum camdan, buradan çok gözükmüyor o yığılma ama demek ki giderilmiş bir araç arızası. Basın Ekspres iki telli Güneşli yönünde, iki telli Güneşli yönünde bir araç arızasından söz ediliyor. Yani Basın Ekspres'in öteki ucunda olması lazım. Bize bir de az önce aktarmıştık size, Büyükdere Caddesi Derbent Hacı Osman yönünde, Derbent Hacı Osman yönünde sağ şeritte, yani Sarıyer'e giderken, Hacı Osman'a doğru giderken Derbent mevkiinde bir trafik kazası, yaralanmalı bir kaza, o noktada bir yığılma var. Onun dışında İstanbul'un yoğunluğu %47 civarında, trafikteki yoğunluğu doğal olan sabah saatleri ya da cuma sabahı itibariyle olan bir yoğunluktan söz edebiliriz. Saatlerde 8'i 7 dakika geçerken. Az önce gazetelerin manşetlerini okurken hatırı kalmasın, şu magazin gazetelerinden bir iki başlık okumak istiyorum. Bir iki haber okumak istiyorum. Çünkü son derece önemli haberler bunlar magazin gündemi açısından. Yağmurlu tatil başlığı Vatan'ın magazin ekinde. Yağmur derken kimi kastettiğimi herhalde bu saatin, bu programın düzenli izleyicileri hatırlayacaklardır. Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'dan söz ediyoruz. Malum geçenlerde bir mekanda Arda Turan beyefendiyle karşılaşmışlardı. Arda Turan telefonunu istemişti. Yağmur da ona telefonunu vermişti. Ki Arda Turan'ın kısa bir süre önce esas çok uzun süredir birlikte olduğu sevgilisinden sevgilisiyle tekrar darılıp tekrar barıştığını hatırlayalım ama İşte Yağmur hanımefendi telefonunu vermiş, görüşüyorlarmış, mesajlaşmaya da başlamışlar ve Barcelona'daki villasında bir hafta tatil yapmış Yağmur hanımefendi. Yağmurlu tatil diye de çakmışlar başlığı. Bir magazin haberi daha. Kim bu beyefendi? Tarkan beyefendi. Evlilik göbeği diyor. Evlendikten sonra böyle bayağı kilo almış Tarkan beyefendi. Böyle kocaman bir evlilik göbeğiyle dolaşıyormuş. Ve işte günün haberi. Hani ünlü simalarımız Bülent Ersoy hanımefendi, Banu Alkan ve Safiye Soyman hanımefendi beraberlerinde Burcu Esmersoy hanımefendi ile birlikte Hindistan'a gitmişlerdi ya bir program, bir televizyon programı çekmeye. İşte orada Bülent Ersoy hanımefendiye bir araç tahsis edilmiş. Şimdi bu aracı sizlere tarif edeyim. Eskiler vardı, çok yaygın kullanılırdı bu. Moto Guzzi ya da triportör dediğimiz motosikletten döndürme üstü de böyle tente gibi bir minnacık araçlar vardır. Triportör. Onlardan bir tanesini ki bunlara Hindistan'da tak tak ya da tuk tuk neyse tuk tuk ya da tak tak diyorlar. Onlardan bir tanesini sırf Bülent Ersoy hanımefendi için dizayn etmişler. Yemin ediyorum Swarovski taşlarla bezemişler bunu. Üzerinde 5 kilogramlık Swarovski taşlarla bezemeler var. Koltuklar Hint ipeği ve kaplanan araç tam 20 bin dolara mal olmuş. 71 bin TL'ye. Yalnız ortada şöyle bir sorun var. Aracın cirmini gözünüzün önüne getirin. Minicik bir triportör. Bülent Ersoy ona nasıl biner, nasıl iner? Onu da size bırakıyorum. Bir fizik problemi bu. Ciddi bir fizik problemi. Diva'ya özel tak tak demişler. Üzerinde 5 kilogram Swarovski taş varmış. Böyle beyaz şehzadeler, mihraceler için dizayn edilmiş. Yalnız işte Bülent Ersoy ona nasıl biner, nasıl iner bir iner. O zavallı triportör Bülent Ersoy'u nasıl çeker, nasıl götürür onu bilemiyorum. O artık mekanik, aerodinamik ya da işte ne bileyim fizik bilginlerinin kelebek ilavesinde Hürriyet'in çok daha güzel bir fotoğrafı var. Diva'ya özel deniliyor. Yanında Diva böyle çiçekli bir kostümle tak tak aracını gösteriyorlar. 5 kilogram Swarovski taş kullanmış. Yani bilmiyorum tabii haberde ne kadar abartı var ama tak takım fotoğrafı da orada duruyor. HT'nin magazin eki o tak tak hadisesine girmemiş. Aslı ile Kerem'i vermişler onlara da. Aslı böyle saklıyor suratını bir mekanda fotoğrafçılar, paparazziler yakalamışlar. Milliyet gazetesinin magazin eki Milliyet Cadde'de Tarkan'ın göbeğini koymuş sayfanın göbeğine. Göbekli megastar diye Tarkan'ı da bu şekilde ne yapmışlar? Fahş etmişler kamuoyuna. Magazin basınının da hakkını bugün böyle doya doya vermiş olalım. Ama benim aklım o tak takta kaldı. 5 kilogram Swarovski taşlarla bezeli tak takta Bülent Ersoy'a tahsis edilen o makam aracında. Ya Bülent Ersoy'a şöyle 9,5 metre uzunluğunda bir limuzin versen anca keser. O tak tak ne oluyor? Şimdi tabii çekimlerden görüntüler gelecektir. Kesin o perde arkası görüntüler. Ne diyor? Kamera arkası görüntüler. Onları çok merak ediyorum. Aa! evladım, ben buna mı, beni buna mı layık gördünüz filan şeklinde Bülent Hanım'ın nasıl sitem ettiğini gerçekten çok merak ediyorum. Burcu Esmersoy'un o sıradaki yüz ifadesi. Bülent Hanımcığım ya, ne yapalım işte, bunu bulabildik ama bakın Swarovski taşlar var filan diye, aa filan diye onun tepkisi izlenmeye değer olacaktır diye. Millet de diyordu ki şimdi ya Zafer Arapkili sana para mı verdiler bu programın tanıtımı için, ama yani insan merak etmeden edemiyor. Neyse, saatlerimiz 8'i 12 dakika geçiyor. Artık yavaş yavaş köşe yazarlarını okumaya başlayalım.
Köşe yazarları.
Biraz ciddi şeylerden bahsedelim. Al sana Atatürk'ü koruma kanunu diye başlık atmış Ahmet Hakan bugünkü yazılarından bir tanesine, daha doğrusu en ön plana çıkardığı yazısında. Diyor ki milletimiz yepyeni bir Atatürk'ü koruma kanunu çıkardı. Bu yeni kanunun önünde, içinde, arkasında, gerisinde, yanında, yöresinde generaller yok, ordu yok, hükümet gücü yok, devlet gücü yok, asık suratlar yok, çatık kaşlar yok, lacivert takım elbiseler, üniformalar, silah, tank yok. Bu yeni kanunun arkasında sadece ve sadece millet var. Millet olaya el koydu diyor Ahmet Hakan. Bundan böyle her kim Atatürk'e hakaret ederse, Atatürk'ün annesinin iffetine dil uzatırsa, Atatürk'ün ailesine iftira atarsa karşısında milleti bulacaktır. Yeni kanun çok basittir, çok yalındır, vicdanlıdır, hakkaniyetlidir. Maddeleri şöyle belirlenmiştir diyor. Atatürk'e hakaret etmeyeceksin. Annesinin iffetine dil uzatmayacaksın. Ailesine iftira atmayacaksın. Bu kanunu ihlal etmenin cezası da bellidir. Bu millet senin karşına dikilir. Öyle bir dikilir ki en yakınındakiler tarafından bile FETÖ'cü bu, operasyon çekiyor, tutuklansın, hesap sorulsun falan diye anında satışa getirilirsin diyor Ahmet Hakan bugünkü yazısında. Cumhurbaşkanı ABD'ye gitmeli mi gitmemeli mi tartışmasıyla ilgili de yazmış. Ahmet Hakan diyor ki giderse ABD'nin yaptığı küstahlığa karşı bir çıkış yapmamış olacak. YPG'ye ağır silah verilmesini protesto etmemiş olacak. Türkiye'yi hiçe sayan yaklaşımları sineye çekmiş olacak. Taktik ve stratejisini ABD'nin belirlediği bir oyunun parçası haline gelmiş olacak. Gitmezse derdini ve tezlerini anlatamamış olacak, YPG'nin önünü açmış olacak, ABD'nin kendini daha rahat hissetmesini sağlamış olacak, diyalogsuzluk ortamına geçmiş olacak diyor. İki görüşünde artılarını eksilerini karşılaştırmış ve sonunda da Ahmet Hakan diyor ki vallahi açıkçası ben ikilemde kaldım diyor, bir yorum yapamıyor. Yani hani her iki görüşten birine angaje olmak istemiyor. Eminim Ahmet Hakan'ın da bir görüşü vardır ama Ahmet Hakan böyledir biliyorsunuz. Yani ortadan gider, aman bir sakata gelmeyelim, o tarafta kızmasın, bu tarafta kızmasın. O da haklı, sen de haklısın, ne yapalım ikiniz de haklısınız şeklinde tipik bir Ahmet Hakan yazısı olmuş. Vallahi ben bilemiyorum diyor. İşte olmuyor o zaman da. Sen bir köşe yazarısın. İddialı yazılar yazıyorsun. Bazen öyle iddialı yazılar yazıyorsun ki bütün memleketi karşına alma riskine riskinin altına giriyorsun ki yorumcu, köşe yazarı özellikle siyaset yorumlarken böyle risklere girer. Bir görüşün arkasında durur. Gitmeli mi gitmemeli mi? Söyle bilelim. Yorumcular zaten bunun için var. Yani yorumculuk diye bir kurum gazetecilikte bunun için var. Sen yorum yapacaksın. Opinion maker diyorlar İngilizce'de. Yani bir fikir oluşturacaksın. İnsanlara da bir vizyon çizeceksin. Ha, bunun da riskleri var tabii. Çuvallamak da var. Alkışlanmak da var. Kınanmak da var. Ama böyle ya vallahi ben bilemedim. Yani onlar da doğru söylüyor olabilir. Bunlar da doğru söylüyor olabilir diye böyle yuvarlayıp etrafından dolaşırsan işte olmuyor. O zaman da ciddi bir siyasi yorumcuya yakışan bir tavır almamış olursun. Naçizane fikrim. Sedat Ergin'in köşesine geçelim. ABD'nin kaygısı ya Türkler işi bozarsa şeklinde bir yazı yazmış Sedat Ergin. Trump yönetiminin Suriye ile ilgili son kararının Ankara'da yarattığı hayal kırıklığı ve tepkilerin gerisinde Amerika'nın nasıl olup da PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan PYD gibi bir örgütü Türkiye gibi bir NATO müttefikine tercih ettiği sorusu asılı duruyor demiş. Frederick Hoff isimli birinin makalesinden söz ediyor. Amerika'nın saygın düşünce kuruluşlarından The Atlantic Council Orta Doğu Merkezi direktörüymüş bu beyefendi. Onun makalesinden önemli bir ayrıntıyı aktarıyor. Kendisi de asker kökenli olan Hof'un dikkat çektiği bir hadiseden söz ediyor. IŞİD'in 2014 sonbaharındaki Kobani kuşatmasından söz ediyor. Hof'a göre PYD'nin askeri kanadı olan YPG, IŞİD'e karşı cephede pekala becerikli olduğunu kuşatma sırasında Amerikalı askerlere kanıtlamıştır diyor. Hof meselenin Türkiye'yi ilgilendiren kritik noktasında şöyle anlatıyor diye alıntı yapmış Sedat Ergin. Ankara'nın Kobani'deki savaş sırasında mesafeli bir şekilde durması bazı Amerikan askeri çevrelerinde Türkiye'nin problemli olduğu yolundaki algıları derinleştirdi. Bu algıların başlangıcı aslında Ankara'nın 2003 yılında ABD'nin Irak'a karşı kuzey cephesini açabilmesi için Türk topraklarının kullanılmasına izin verilmemesi yönündeki kararına kadar gitmektedir diyor. Yani ta 2003'teki o Kuzey Irak'taki gelişmelerle ilgilisini bağını kuruyor Amerikan Türkiye ilişkilerindeki bu son krizin. Ve Obama'dan Trump'a biz yapalım önerisi şeklinde bir ayrıntıya da yer vermiş. Bu noktada ilginç bir bilgiden de söz ediyor. Türkiye ile ilişkilerde sorun yaratacağı tahmin edildiği için Obama yönetimi Kasım ayındaki başkanlık seçiminden hemen sonra Suriyeli Kürtleri silahlandırma projesini gider ayak hayata geçirmek istemiş ve seçimi henüz kazanmış olan Trump'ın ekibine niyetini bildirmiş deniliyor. Yani daha Obama döneminde bu kararın temellerinin atıldığını da vurgulamış Sedat Ergin. Mehmet Yılmaz'ın köşesine bakıyoruz. Mehmet Yılmaz da bu konuya girmiş bugün. Ey diye efelenmeden önce diyor. 16 Mayıs'taki Trump'la görüşmesine kadar Amerika'nın bu karardan dönmesini temenni ediyorum demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi diyor ki Mehmet Yılmaz, alıştığımız ey seslenişine hiç başvurmadı. Endişelerimizi Başkan Trump'a ileteceğini söylemekle yetindi. Yanlış anlaşılmasın, bu tutumu nedeniyle kendisini eleştiriyor değilim diyor. Amerika ya da Trump bir ey hak etmedi mi diye gaz da vermeyeceğim. Çünkü diplomatik ilişkilerde doğru olan tavır budur. Efelenmek, bağırıp çağırmak hatalıydı. Böyle davranırsanız muhataplarınız sizin ne demek istediğinizi anlamaya çalışırlar demiş. Konuşmaya ve tartışmaya açık kapı bırakmak, kestirip atmamak diplomaside doğru olan bir yoldur. Artık kısa vadede meydan mitinglerinde dünyayı azarlamayı gerektirecek bir seçim de olmadığı için bu tutumun sonuç alana kadar süreceğini ümit edelim demiş. Şimdi demin dediğimi hatırlayın. Hani Ahmet Hakan'ı eleştirdim ya, ya vallahi bilemiyorum ben karar veremedim öyle mi yapmayız. Mehmet Yılmaz açıkça tavır almış. Diyor ki öyle ey diye efelenmek olmaz. Doğruyu yapıyorsun. Git Trump'a çekincelerimizi söyle. Suhuletle, işte sükunetle bu konuyu git muhataplarına müzakere et. Uluslararası ilişkilerde öyle oradan oraya bağırmak olmaz diyor. Diplomasi yoluyla git çekincelerimizi bildir, itirazlarınızı bildir diyor. Böylece bir tavır alıyor. Neden yana tavır aldığını da vurgulamış oluyor. Deniz Zeyrek'in köşesine geçelim. Trump Erdoğan'a ne diyecek diye bir soruyla atmış başlığını Deniz Zeyrek. Diyor ki hali hazırda Ankara ile Washington arasında baş döndüren bir görüşme trafiği yaşanıyor. Hem bizim hem Amerikan medyasının yanıt aradığı soru ortak. Trump bu karardan geri döner mi? Öznesi Trump olan bir soruya hızlı ve net bir yanıt vermek çok zor. O yüzden önce en kritik ipucunu manidar dedirten zamanlamayı irdelemekte fayda var. Trump kararnameyi ne zaman imzaladı? İşte hatırlatıyor Hulusi Akar, İbrahim Kalın, Hakan Fidan'ın orada olduğu sırada ve onlarla görüşmesinden hemen sonra. Erdoğan'ın Trump'la Oval Ofis'te yapacağı görüşmeye 5 gün kala. Bu iki detay bize şu iki önemli unsuru gösteriyor demiş Deniz Zeyrek. Trump ve Beyaz Saray'ın bitişiğindeki eksekutif binadaki ulusal güvenlik ekibi Erdoğan'ın özel heyetinin Washington'a götürdüğü Rakka operasyon planını dinledi ve beğenmedi. Belki de planın ana unsurunun özgür Suriye ordusu olmasını çok gerçekçi bulmadı. Bu nedenle Trump'a Pentagon'un mevcut planlarına devam edilmesi ve en kritik aşama olan SDG'nin Suriye Demokratik Güçleri'nin silahlandırılması için düğmeye basması telkin edildi. Trump kararnameyi Erdoğan Washington'a gitmeden önce imzalayarak da Rakka operasyonunun kiminle ve nasıl yapılacağı konusunda kararını verdiğini ve değiştirmeyeceğini göstermiş oldu deniliyor Deniz Zeyrek'in yazısında. Ertuğrul Özkök de bu meseleye girmiş. Diyor ki YPG ve PKK meselesine tersinden bakılamaz mı diyor. Her türlü riski alıp şunu söyleyeceğim diyor Ertuğrul Özkök de. Benim gördüğüm manzara şu. Bizim dışımızda bütün dünya YPG ve Kürtleri IŞİD'e karşı samimi olarak savaşan tek güç olarak görüyor. IŞİD'e karşı savaşan Kürt kadını imajı alıp yürümüş vaziyette. Acaba diyorum YPG ile savaşarak PKK'yı dize getirme siyaseti yerine YPG ile anlaşarak PKK'yı düz yola getirme siyasetine geçsek. Tamam, mehter marşlarına devam edin ama bir iki dakika ara verirseniz bunu da bir düşünün diyor Ertuğrul Özkök. O da benim demin dediğimi doğruluyor. Yani risk alıyor, tepki görme pahasına bir yorumcu olarak, bir siyasi yorumcu olarak. Bu şekilde bir tepki gösteriyor. Bu arada bir son dakika haberini de sizlere aktarmak istiyorum. Cumhuriyet.com.tr internet sitesinin genel yayın yönetmeni Oğuz Güven gözaltına alınmış. Hürriyet gazetesinin haberinden aktarıyorum sizlere. Cumhuriyet.com.tr'nin yayın yönetmeni Oğuz Güven gözaltına alınmış sabah saatlerinde. Oğuz Güven'in Twitter hesabından kendi yazdığı bir tweet de yayınlanıyor. Saat 7.05'te şöyle bir tweet atmış Oğuz Güven. Twitter hesabından gözaltına alınıyorum şeklinde iki kelimelik bir tweet atmış. Bu konuda bir gelişme olursa sizlere aktarıyoruz. Tekrar ediyorum. Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesi Cumhuriyet.com.tr'nin genel yayın yönetmeni Oğuz Güven sabah saatlerinde gözaltına alınmış. Kendisi de Twitter hesabından gözaltına alındığı sırada da bunu duyurmuş. Bakalım olayın ayrıntıları nedir? Oğuz Güven'den söz ediyoruz. Köşe yazarlarını okumaya devam edelim. Habertürk gazetesinin yazarlarından Washington'da ne oldu başlığıyla yazmış. Washington'dan yazıyor Serdar Turgut. Maddeler halinde sıralamış ve diyor ki çarşamba günü de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Suriye konusunu Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Başkan Trump'la konuşmuştu. Güvenlik danışmanı McMaster basına kapalı toplantıda Suriye hakkında senatörlere bilgi verdi. Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Corker da YPG kararını elimizde var olan en yapılabilir alternatif olarak değerlendirdi diyor. Kongre Askeri İlişkiler Komitesi Başkanı Mac Thornberry ise elimizdeki alternatiflerden en az itici olanı için alınmış, mükemmel olmayan ama yapılabilir bir karar diye nitelendirmiş. Habertürk gazetesinin yazarlarıyla devam edelim. Bakalım Habertürk'te başka kimler bu konulara girmişler. Efendim Muharrem Sarıkaya Rakka'yı kim alsın başlığıyla yazmış bugün. Ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin ABD'nin ağır silah yardımını başlatmasıyla daha güçlü dile getirilir oldu. YPG'nin olacağına Şam alsın şeklinde. Aslında ABD desteğindeki YPG'nin Arap şehri olan Rakka'ya ilerlemesi sırasında da kısık sesle bu söz dillendirildi. Hatta operasyonun önünü kesen adımlar atıldı. Beklenen taktik faydayı da sağladı. SDG YPG güçlerini güneydeki operasyondan vazgeçilip savunma için kuzeye çekti deniliyor. SDG ise Münbiç'in ardından Fırat'ın batısına dün ikinci kez geçti ve güneydeki en önemli merkez olan Tapka'yı ya da El Tavra'yı aldı şeklinde bilgiler veriliyor. Rakka'yı kim alsın şeklinde bir tartışmanın daha doğrusu bir karar verme sürecinin devam ettiğine değiniliyor. Bu arada bir analiz de var. Yine aynı konuda bir başka analiz de var Habertürk gazetesinde. Ankara temsilcisi Bülent Aydemir. Masada İncirlik Diyarbakır üstleriyle hava sahasının kapatılması var deniliyor. Türkiye'nin böyle seçenekleri de gündemde tuttuğunu haber veriyor. İbrahim Kalın, Hakan Fidan ve Hulusi Akar'dan oluşan bir öncü heyetin Amerika'da bulunduğu sırada atılan adımların pekiştirilmesiyle bir güvenceyle gitmişlerdi. Ama sonradan işte bu gelişmeler oldu diye Habertürk gazetesi yazarı Bülent Aydemir aktarıyor. Sözcü'nün yazarlarına geçelim şimdi de. Sözcü'de Yılmaz Özdil, The Film başlığıyla bir başlık atmış. Ilık bir bahar akşamıydı diyor. Ankara'daki ABD elçiliğinin bahçesindeki koltuklarda seçkin misafirler oturuyordu. Sinema perdesi kurulmuş, ışıklar kapatılmıştı. Celal Bayar, Adnan Menderes, iktidardaki Demokrat Parti'nin bakanları ellerinde kadehler, suratlarında gururlu bir gülümsemeyle bir film seyrediyorlardı. Başrolde Cumhurbaşkanımız vardı. Eisenhower çağırmış, Celal Bayar da İngiltere'den yola çıkan Moritanya gemisine binerek ABD'ye varmıştı diyor. Ike lakabıyla tanınan General Başkan bizim Cumhurbaşkanı'na Beyaz Saray'da yemek yedirmiş. İşte oradaki ağırlanmasını aktarıyor. Gidiş geliş yol dahil 50 gün memleketten ayrı kalan reisi Cumhurumuz İstanbul'da ve Ankara'da davul zurnalarla karşılanmıştı. Ve o zamanki Ankara elçisi Avra Warren bu seyahati siyah beyaz filme almış, ellerine kadehleri verip ışıkları da kapatmış ve Ankara'da devletin erkanına bu ziyaretin filmini seyrettirmiş diye hatırlatıyor. İşte film böyle başladı diyor Yılmaz Özdil. Pek sürükleyiciydi. Yeni film çevirmek üzere önce Adnan Menderes gitti, İsmet İnönü gitti, Cevdet Sunay gitti, Nihat Erim gitti, Bülent Ecevit 3 defa gitti, Süleyman Demirel 5 defa gitti, Kenan Evren de gitti, Turgut Özal 6 defa gitti, Tansu Çiller 3, Mesut Yılmaz gitti, Kevin Costner'ı da Çankaya Köşkü'nde ağırlayan George Clooney de gitti, Abdullah Gül yani diyor. Ve asıl liderimiz tüm zamanların dünya rekorunu kırdı. Tam 22 kez gitti diyor Yılmaz Özdil. Amerika ziyaretlerinden söz ediyor. Hiç sektirmedi. Her sene en az bir defa gitti. Angelina Jolie ile tanıştı. Nicolas Cage ile görüştü. Lindsay Lohan'ı sarayında ağırladı. Robert De Niro ile New York'ta iftar bile yaptı. Şimdi gene gidecekti. Şırak Beyaz Saray'ın Suriye Kürdistan'ına ağır silahlar vereceği anlaşıldı diyor. Kafamızı bozmayın, gelmeyiz abi filan diye artistlik yapmaya kalkıyorduk ki Amerika resmi açıklamayla kestirdi attı. Gelmezse gelmesin, bizim açımızdan büyük bir kayıp olmaz dedi. The Film iyi başlamıştı ama The End fena bitecek galiba diye yazmış Yılmaz Özdil bugünkü köşesinde. Necati Doğru da hançer yiyen TC'nin şerefidir diyor. Kırılan bir cumhurbaşkanının onuru değil, zedelenen bir ulusun şerefidir. Ben oy vermedim. Tersine hep oy vermeyin yazıları yazdım diyor Necati Doğru. Böyle giderse hayatta ona oy vermem. Böyle giderse seçimle geldi, seçimle devirin yazıları yazmaya devam ederim. Ancak o Türk halkının seçtiği bir cumhurbaşkanı kin Amerikalı, Irak'ı, Suriye'yi, Libya'yı paramparça eden, yakan, insanları yerinden, yurdundan kaçmaya ve mülteci olmaya sebep olan ve tüm Orta Doğu yangınında birinci derecede eli kolu bulunan Amerikalı, Türk Cumhurbaşkanı ABD'ye ziyaretini iptal ederse büyük kayıp olmaz dedi. Şeytanca bir küçümsemedir bu. Açıkça kıymetin yok diyorlar. Dünya bizden sorulur, Orta Doğu'yu biz haritalandırırız, Arap'ı Kürt'e vurdururuz, Kürt'ü Arap'a, Türk'ü Kürt'le bozuştururuz. Müslüman'ı Müslüman'a kırdırırız, Kürt'e ağır silahlar veririz diye bize meydan okuyorlar diyor. Çirkin Amerikalı Trump, YPG ile Türkiye Cumhuriyeti'ni aynı düzeye indirdi ve terör örgütünü bir ulus devletin üzerinde tuttu. Yalanı örtmeyi bırakın, gerçeği dürüstçe anlatın. Hançer yiyen Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefidir diye yazmış bugün Necati Doğru Sözcü gazetesinde. Son dakika gelişmesini tekrarlayalım. Saatlerimiz 8.31'i gösterirken Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesi cumhuriyet.com.tr'nin genel yayın yönetmeni gözaltına alınmış. Bu haberi Oğuz Güven, Cumhuriyet.com.tr'nin genel yayın yönetmeni Oğuz Güven bizzat gözaltına alındığı sırada kendi Twitter hesabından gözaltına alınıyorum diye duyurdu. gazetesinin yöneticilerine ulaşmaya çalışıyoruz. Yani Cumhuriyet Gazetesi'nden bu konuda detayları almaya çalışıyoruz ama henüz bir doğrulama yok ama internette yayılan bir haber. Oğuz Güven, Cumhuriyet.com.tr'nin genel yayın yönetmeni gözaltına alınmış. Onu da buradan sizlere duyurmuş olalım. Milliyet Gazetesi'nin yazarlarıyla devam edelim. Milliyet'e Mehmet Tezkan, meclis darbeyi bir türlü yazamadı diyor. Bu malum darbeleri soruşturma komisyonuyla ilgili olarak yaşanan tartışmaya değiniyor. Her iddia ortaya atıldı. Kim o gece ne yapmış ortaya döküldü. Düşünün, Reyhanlı saldırısının altından bile FETÖ'cüler çıktı. Darbe girişimi konusunda yazılmayan tek şey kaldı diyor Mehmet Tezkan. Meclis Araştırma Komisyonu'nun darbe raporu. Nedense meclisin darbe raporu bir türlü çıkmıyor. Ocak ayının ilk haftası görev süreleri dolmuştu. Mayıs ayının ortasına geldik, hala rapor yazacaklar. Ellerini kim tutuyor acaba? Kripto FETÖ'cüler mi diye soruyor Mehmet Tezkan bugünkü köşe yazısında. Ve saatlerimiz 8.33'ü gösteriyor. Şimdi baştan beri size duyurduğumuz o telefon bağlantımızda sıra Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Sayın Utku Çakır Özel telefon attığımızda. Utku Çakır Özel, günaydın, merhaba.
Sevgili Zafer Akgül, günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Bir son dakika gelişmesini az önce duyurduk dinleyicilerimize. Siz de duyabildiğiniz bir yayında bilmiyorum ama Cumhuriyet'in internet sitesi Cumhuriyet.com.tr'nin genel yayın yönetmeni Oğuz Güven az önce gözaltına alındığını kendisi Twitter hesabından duyurdu. Siz de Cumhuriyet Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmenlerindensiniz. O vesileyle önce sizden bu konuda bir tepki alalım. Ne olmuş olabilir? Neden gözaltına alınmış olabilir?
Doğrusu sevgili Zafer Arapgirli, bilemiyorum. Ama Cumhuriyet'in işte muhabirleri, yazarları, yöneticileri, idarecileri toplam artık kaç, 13 oldu galiba, değil mi? 12 ya da 13 oldu. Evet. Şimdi Oğuz Güven'i söylüyorsunuz. Oğuz Güven başarılı bir gazeteci. Ben de genel yayın yönetmenliği yaptığımda internet sitesinin başındaydı. Daha önce Ankara temsilciliği yaparken tanışmıştım. İlk o zaman tanışmıştım ama sadece Cumhuriyet'te değil, biliyorsunuz daha önce yanılmıyorsam Sözcü'de, Hürriyet'te çalışmıştı var. Türkiye'nin önde gelen internet gazetecilerinden. Ben yani gerekçeyi bilemiyorum şu anda niçin gözaltına alınmış olduğunu. Ancak Cumhuriyet'e yönelik bu operasyonların, yani Cumhuriyet'in muhabir, yazar, yönetici ve idarecilerinin özgürlüklerinden mahrum bırakılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Yazdıkları, çizdikleri için, işte attıkları başlık için, düşünceleri için yazarların, çizerlerin işte aylarca özgürlüklerinden mahrum bırakılması Türkiye'nin sadece içeride değil dışarıda da algısını çok bir katkı yapmıyor. Tam tersine olumsuz imajımızı daha da perçinliyor.
Bu da o baskıların ya da o operasyonun bir devamı, uzantısı gibi
bilemiyorum
gözüküyor.
Bilemiyorum. Ben şu anda açıkçası siz de bilgi sahibi değilsiniz. Ben de bilgi sahibi değilim. Bilemiyorum. Sadece iyi bir hani gazeteci, iyi bir internet gazeteciliğinde iyi bir isim olduğunu biliyorum, çalışkanlığını Peki. biliyorum. Ama bu operasyonun ya da gözaltına alınma gerekçesinin ne olduğunu bilemiyorum. Bir an önce umut ederim ki özgürlüğüne kavuşsun. Hakkındaki suçlamaların ne olduğunu, dediğim gibi bilmediğim için yorum yapamıyorum. Ancak, evet. Ancak şunu söyleyeyim, Kadri Gürsel gibi, Musa Kart gibi, işte Hakan Kara gibi, bunların hepsini siz de tanıyorsunuz. Murat Sabuncu gibi, Güray Öz gibi gazeteciler, biliyorsunuz aylardır sadece yazdıkları için, hatta bazıları da yazısı da yok. Mesela Turan Günay kitap ekin editörü, yani ne vakıf üyesi, ne yazdığı bir şey var, aylardır cezaevinde tutuluyor. Sağlık sıkıntısı olanlar var bunun arasında. Turan Günay anjiyo geçirdi, biliyorum. Hakan Kara eski bypasslı. Kadri Gürsel'in yine cezaevinde bir sağlık, gözüyle ilgili sağlık sıkıntısı geçirdiğini biliyorum. Çoğunun bir şekilde sıkıntıları olduğunu biliyorum. Buna rağmen tutukluk hallerinin devam ediyor olması, iddianameleri biliyorsunuz aylar sonra geldi. Yine aylar sonra gün verildi duruşma için. Yani bir gün dahi masum birinin bir gün dahi özgürlüğünden mahrum bırakılması kabul edilemez. Ki bu gazeteciler düşündükleri, yazdıkları için aylardır cezaevindeler. Umarım Türkiye bu cezaevindeki gazeteci ayıbından bir an önce kurtulur.
Peki, bu dileğinize biz de katılıyoruz. Şimdi gelelim telefon bağlantımızı yapma esas nedenimize. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça. Yaklaşık 65 gündür açlık grevini sürdürüyorlar. Çok sayıda tepki var. Çok değişik yerlerden tepkiler var. Ama destek eylemlerinde de Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak sizlerin ön aldığını biliyoruz. Bir grup milletvekili dün de ziyaret etti ve gruplar halinde dönüşümlü olarak onlara destek anlamında açlık grevine de birer günlük 24 saatlik katılımlar oluyor. Siz de ziyaret edenler arasındaydınız. İzlenimlerinizi alalım. Ne durumdalar bu iki genç akademisyen?
Tabii, sevgili Zafer Arapkirli, öncelikle asla ve kata açlık grevini kişisel olarak da parti görüş olarak da desteklemiyoruz. Tüm yurttaşlarımızın ya da tüm insanların gerçekten sağlıklı yaşaması bizim en büyük temennimiz. Ama bu bir akademisyen, bir öğretmen olan iki genç kardeşimiz kendi seslerine kulak verilmediği için, çünkü önce biliyorsunuz yaklaşık 4 ay bunlar çıkarılan biliyorsunuz toplam 11 KHK'da 100 bin kamu çalışanının işine son verildi. 100 bin üzerinde kamu çalışanın üzerine. Bunlar o KHK'lar ile çıkarılan öğretmen ve akademisyenler 120 gün önce protesto ettiler Yüksel Caddesi'nde insan hakları anıtının önünde. Sesleri duyulmayınca, seslerine bir tepki gelmeyince hükümetten, ki tek talepleri de işlerine geri dönmek, haksız hukuksuz yere işlerinden atıldıklarını düşünüyorlar. Bizler de buna inanıyoruz. Gerçekten haklarındaki bir ortaya konan somut bir şey yok. Zaten biliyorsunuz OHAL rejimi nedeniyle hak arama yolları da kapalı. Biliyorsunuz gidip bir mahkemeye, bir yere başvuramıyor hiçbir ihraç edilen kişi. 120 gün önce protesto ettiler ve işlerine dönmek istediklerini söylediler. Aslında daha fazlaydı sayıları, yanılmıyorsam 6 gibi diye hatırlıyorum. Sonra bunlardan ikisi de açlık grevine başlama kararı aldılar. Biz o süreçte daha açlık grevine başlamadan mecliste bir basın toplantısı düzenlemiştik bu protestocu kamu çalışanları ile. Ve o dönemde aynı şeyi söylemiştik. Bunu biz arzu etmeyiz, bir açlık grevini. Asla insanların sağlığına zarar verecek bir protesto eylemini doğru bulmadığımızı söylemiştik. Ama kendileri karar verdi ve bu yolu tercih ettiler. Şimdi 120 gün üzerine 65. gün bugün, yani 185 gündür protesto ediyorlar. Bunun 65 günü açlık grevi şeklinde. Ben ilk 120 günün sonrasında mecliste basın toplantısı düzenlerken görmüştüm Semih ve Nuriye'yi. Yani yaklaşık 17-18 kilo vermiş Semih. Dün konuştuğumuzda öğrendim. Biliyorsunuz tabip odasının açıklaması var bu konuda. Kritik bir evreye girildiği açlık grevinde şeklinde. Biz de bir an önce tüm kamuoyunun bu konuda duyarlı olması ve hükümetin KHK mağdurlarının sesini dinlemesi, bu insanlar arasında suça bulaşmamış olanların bir an önce işlerine geri dönüşünün yolunun açılması, en azından bu insanların hak hukuk arayabileceği bir kanalın açılması konusundaki taleplere kulak verilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak gerek bazen Nuriye Hoca ve Semih öğretmeni ziyaret ediyoruz. Basın toplantısı düzenliyoruz.
Şimdi uçaklı özel, pardon sözünüzü kesiyorum. Evet. Enteresan bir ayrıntı var bugünkü haberlerde. Şimdi bütün Türkiye bu iki genç eğitimcinin bu direnişiyle çalkalanıyor. Ve haklarında soruşturma bile açılmamış olması bilgisi çok önemli. Fakat buna rağmen Sayın Genel Başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Başbakan'ı arayıp da bu konuda ya bir şeyler yapılabilir mi diye hatırlattığında aklında soruşturma bile açılmamış olan bu iki kişinin hapiste olduğunu zannettiğini öğreniyoruz. Buna siz ne diyorsunuz?
Yani ya bilgilendirilmedi diyeceğiz ya ekibi yani aslında hani gazeteleri hepsi önüne konsa sanırım Sayın Başbakan görür bilim sayfalarında günlerdir var. Sadece muhalif basın dediğimiz eleştirel basın dediğimiz basında değil ana akım basında da var biliyorsunuz bu protesto ve hak talebi ama yani çok bana şey gelmedi yani açıkçası Sayın Başbakan'ın bu konudaki ya işte biz onları hani cezaevinde zannediyorduk şeklindeki görüşü ama tabii ki iyi bilgilendirilmemiş olabilir düzenli belki hani basını takip edemiyor olabilir iş yoğunluğu, görüşmeler, temaslar bir de yurt dışı trafiği nedeniyle ama ekibinin onu iyi bilgilendirmesi lazım. Türkiye'de böyle bir sorun var. Bu iki genç sağlıklarını yitirebilir, yaşamlarını yitirebilir diye çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı 80 milyonun başbakanı yani bu hükümetin başbakanı herkesin işte ne diyeyim huzurundan değil mi? Huzurundan, sağlığından sorumlu bir kişi. Ekibinin en çok da böyle bir konuda kendisini bilgilendirmesi gerekir diye evet. düşünüyorum.
Peki umarım bundan sonra ne olabilir? Yani siz bir girişimde bulunmasını bekliyor musunuz hükümetin ya da böyle bir umut taşıyor musunuz?
Ben taşıyorum şahsen sevgili Zafer Akgirli. Ben taşıyorum çünkü bu işte bakın her Türkiye ayakta. Dün sanatçılar ziyaret etti, milletvekilleri gidiyor geliyor. Kendi milletvekillerimiz onlara destek bağlamında sembolik olarak bir günlük açlık grevi yaptılar. Dört milletvekili arkadaşımız. Ortak basın toplantısı düzenledik. Başbakan'a işte ortak yazılı çağrı yaptık, sözlü çağrı yaptık. Basın aracılığıyla Sayın Genel Başkanımız kendisiyle bizzat görüştü. Sadece Sayın Başbakan'la değil, kabinede etkili olan başka isimlerle de görüşmeler yapıyor parti yöneticilerimiz genel merkezde olsun, grupta olsun. Buna duyarsız kalınamaz. Bu yani sadece iki öğretmenin sorunu diye bakmayın. Dediğim gibi binlerce insan aileleriyle birlikte yüz binlerce kişi yakın çevreleriyle birlikte yüz binlerce kişi yani bu konuda mağdur durumda. Bu insanların yani neden atıldığını bilme hakkı, ona karşı hukuki yollara başvurma hakkı var. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi biliyorsunuz siz Zafer Alpgirli bu konuyu. Avrupa Konseyi, Avrupa'nın evet. vicdanı dediğimiz yer. Avrupa Konseyi'ni birbirine bağlayan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi var. Bu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hepimizi bağlıyor. Ve burada kendi yurttaşlarımıza nasıl davranmamız gerektiğine ilişkin taraf olduğumuz koşullar var. Bu koşullara uymaz isek bunun yaptırımları için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kurulmasına hep birlikte yine katıldık, taraf olduk. Hal böyleyken biz şimdi kendi ülkemizde on binlerce, yüz binlerce yurttaşımızın hukuka erişimini engellemiş durumdayız. Biliyorsunuz bu eleştiriler karşısında özellikle de yurt dışından gelen eleştiriler karşısında hükümet bir komisyon kurulacağını açıklamıştı. 3 ay oldu. Daha o yani bir hak arama komisyonu. Bu komisyon üyeleri dahi atanmadı. Sadece bir yapacağız dendi ama gerisi gelmedi. Bir an önce ki o komisyonun da aslında tam bir çare olacağına inanmıyorum ama en azından bir adımdır. Ama bunu dahi yapmadılar. Bunun sonu nedir? Şu olacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecek tüm mağdurlar. Ve Türkiye on binlerce, yüz binlerce ihlal değil mi kararıyla karşı karşıya kalacak. Geçmişte de olduğunu biliyorsunuz. Bir taraftan bunun hepimizin maalesef üzecek olan demokrasi ayıbının yanı sıra bir de tüm ülkeye yani hepimizin cebinden çıkacak olan biliyorsunuz maddi tazminatlar boyutu olacak. Evet. Ama maddi tazminatı çok yani o, sorun değil ama önemli olan insanların bu arada yaşayacağı manevi üzüntüler, ailelerinin perişan olması, kendilerinin perişan olması. Bakın Siz de çok yakından takip ediyorsunuz. Yaklaşık 40'a yakın intihar vakası var. Bu işte KHK'lar yürürlüğe girdiğinden beri, yani insanlar işlerinden atıldığı, tutuklandığı, ihraç edildiği, işte bu KHK'lar sonrasında bu çok büyük bir olay aslında bakarsanız. Bir an önce herkesin buna duyarlı olması lazım. Yani benim görüşümden değil, onun görüşünden denemez. Hepimiz burada biraz daha örneğin, yani kendi oğlumuzun, kendi kardeşimizin Nuriye ve Semih olduğunu düşünelim ya da onların yerine kendi evlatlarımızı, kendi kardeşlerimizi, kendi aile bireylerimizi koyarak düşünmeliyiz. Sadece bizler değil, aynı zamanda hükümeti, yani ülkeyi yöneten kadronun da böyle düşünürse, yani vicdanlarına da seslenmek istiyorum, böyle düşünürlerse doğru kararın ne olacağını onların da çok hızlı bir şekilde, süratli bir şekilde adım atacağına inanıyorum. Öyle inanmak istiyorum daha doğrusu.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz Utku Çakır Özel.
Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. İyi yayınlar.
Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer, Ankara'da açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı'nın durumlarını değerlendirdi. Hemen telefon bağlantımızın başında da sıcağı sıcağına o son dakika gelişmesini sorduk kendisine. Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesi cumhuriyet.com.tr'nin genel yayın yönetmeni Oğuz Güven'in gözaltına alınmış olması haberini de kendisine sorduk. Şu anda bir bilgisi olmadığını söyledi ama diğer Cumhuriyet mensuplarıyla birlikte onun da işte gözaltına alınmış olmasını değerlendirdi ve kınadı. Utku Çakır Özel'di telefon hattımızda. Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarlarıyla devam edelim şimdi de köşe yazarlarını okumaya. Emre Kongar'ın yazısı Kadın ve Yargıç Bir Danıştay Başkanı başlığıyla yazmış. Bugün işte Zerrin Güngör'ün Danıştay Başkanı olarak Danıştay'ın kuruluş yıl dönümünde yaptığı açıklamaları eleştiriyor Emre Kongar Hoca. Cumhuriyet'le ilgili haber konusunda bir canlı bağlantımız olacak şimdi. Cumhuriyet Gazetesi yöneticilerinden biri telefon attığımızda. Cumhuriyet'in spor müdürü Arif Kızılyalın. Arif Kızılyalın günaydın.
Günaydın. Pek ama tabii nitelikli günaydın olmuyor çünkü bir cumhuriyetçiyi daha gözaltına aldılar.
Evet, o gözaltına alınıyorum şeklinde iki kelimelik bir tweet attı.
Şu an Vatan Emniyet'te hukuk baş müşavirimiz Tora Bey kendisiyle beraber Gazeteciler Cemiyeti ilk dakikadan itibaren olaya müdahil oldu. Çünkü Oğuz Bey Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yönetimi kurulaştırdı aynı zamanda. Yani 2-3 gün önce yurt dışından gelmişti bir izin kullanıp hemen böyle bir gözaltı uygulanması çok samimi gelmiyor. Hani Cumhuriyet Portal oldukça reytingi yüksek bir iletişim aracı. Sesimizi kısmak amaçlı 13. arkadaşımız etti ki daha önce de gözaltına alınıp bırakılanlar var. Yani herhalde bütün kadroyu yavaş yavaş susturmaya çalışıyorlar. Ama sesimizin yettiği yere kadar da muhalefet etmeye devam edeceğiz sisteme.
Arif Kızılyalın, bildiğiniz kadarıyla Oğuz Güven hakkında bir soruşturma var mıydı ya da böyle bir şey bekleniyor muydu?
Fısıltı gazetesi. Yani resmi bir şey yoktu. Çünkü işte bir 10 gün evvel yurt dışına gitti. Hani böyle bir ciddi bir soruşturma, nitelikli bir soruşturma olsa yurt dışına GBT'den takılır, izin vermezlerdi. İşte bir yerden tutturmaya kalktılar. Sehven atılan bir başlık, bir yorum üzerine olmuş olabilir. Ne bileyim, başka şeylere dayandırmak istiyor olabilirler. Ama tamamen göz korkutma, nasıl söyleyeyim, tutturma amaçlı bir gözaltı olduğunu düşünüyorum. Yani sabah saatlerinde Sivil Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Genel Sekreteri Turgay Bey ile Sayın Tülay Güneş tepkilerini dile getirdiler. Türkiye Gazeteciler Sendikası ve diske bağlı diğer sendika paydaşları olaya müdahil oldular. Yani başka dünyanın hiçbir yerinde yaşanmayacak, olmayacak şeyleri yaşıyoruz.
Peki.
Yazgı demek istemiyorum.
Peki. Gelişmeler oldukça sizden almaya devam edeceğiz.
Akşam saatlerinde çıkan arkadaşımızdı. Ama şahsen bana soruyorsan görüşümde diye ne yazık ki bu olay sürecinde kullanıp hepimizi caydırma adına Oğuz Güven Bey'i bir miktar bir müddet gözaltında tutacaklar.
Peki, çok teşekkür ediyoruz Arif Kızıl'a. Geçmiş olsun. Cumhuriyet Gazetesi Spor Müdürü ve Cumhuriyet Yöneticilerinden Arif Kızılyal'ın Cumhuriyet.com.tr'nin genel yayın yönetmeni Oğuz Güven'in gözaltına alınması haberini değerlendiriyordu. Onun da teyit ettiği üzere Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüş, sorgulanmak üzere. Oğuz Güven gözaltına alınmadan kısa bir süre önce ya da gözaltına alındığı anlarda Twitter hesabından saat 7.15'te attığı tweette gözaltına alınıyorum şeklinde kısa bir açıklama yapmıştı. Ancak basın meslek örgütlerinin ve Cumhuriyet Gazetesi avukatlarının da hemen olayla ilgili Vatan Emniyet'e gittikleri ve orada bu gözaltı süreciyle ilgili olarak bilgi almaya çalıştıkları ve adli yardımda bulunduklarını da Arif Kızılyalı'ndan öğrenmiş olduk. İlerleyen saatlerde bu konuda yeni gelişmeler olursa sizlere aktaracağız. Cumhuriyet'in yazarlarıyla devam edelim. Nuray Mert Fransa seçimlerini irdelemiş bugünkü yazısında. Diyor ki pek çoğunuzun bize ne Fransa ve dahi batıdaki demokrasi krizinden, biz kendi acıklı halimize bakalım demeyeceğimizi biliyorum. Ama yine de hatırlatmış olayım, küresel demokrasi krizi aslında yekpare bir mesele. Demokratik siyasetin iflasını sevinçle karşılayıp bakın batıda da çöküyor diye sevinenler de çok heveslenmesin. Bu küresel krizden karlı çıkma hayalleri boştur diyor bugünkü yazısında. Tayfun Atay da AKP İslamcılığın bağrı değil morgudur diyor bugünkü yazısında ve diyor ki iktidar onları zehirledi, yozlaştırdı, vicdansızlaştırdı, acımasızlaştırdı, yalnızlaştırdı, yapayalnızlaştırdı, acizleştirdi diyor. O acizle başlangıçta kapitalizme ram olurken besledikleri liberallerin terkiyle oluşan boşluğu bir yandan yaşlı ve demode bir devletçi milliyetçilikle, İslamcı terminolojide kavmiyetçilikle, diğer yandan da lümpen mi lümpen, yandaş mı yandaş bir troller ordusuyla doldurmaya çalışıyorlar. Ve troll cehaleti İslamcılığın simülasyonunu gerçek sandığı ya da saydığı için bir AKP'de İslamcılık tartışmasının önü açıldı. Ama bu tartışma da bir simülasyon. AKP bu memlekette bitmiş bir İslamcılığın uzun ölümünün yatırıldığı bir morgdan ibaret. O post İslamizmi emsal teşkil ederek yola koyuldu. Şimdi post mortem İslamcılık örneği olarak yola devam ediyor demiş Tayfun Atay bugünkü yazısında. Cumhuriyet'ten söz açılmışken hemen yan sayfada da Çiğdem Toker'in köşesi var ama Çiğdem Toker bugün bir köşe olarak değil bir röportaj olarak karşımızda, röportaj şeklinde Selin Sayek Böke ile görüşmesini, konuşmasını aktarıyor. Selin Sayek Böke özetle satır başları olarak diyor ki itirazım kişisel bir itiraz değil, milyonlar adına bir itirazdı diyor. Hani yönetimi eleştirerek istifa etmişti geçen hafta ve aday olacağı şeklindeki söylentileri yalanlamış Çiğdem Toker'e verdiği mülakatta. Hayır, genel başkan adayları arasında değilim. Bu bir adaylık amacıyla yapılmış bir istifa değildi. CHP'nin ihtiyacı kişiler üzerinden liderlik tartışması değil, siyasi görüşler üzerinden partinin yarınlarını tartışmak olmalı diyor Selin Sayek Böke. Buna imkan verecek olağan kurultay süreci de zaten başladı. CHP'nin bir olağanüstü kurultay sürecine ihtiyacı yok demiş. Ve Sine-i Millet açıklamasını, Sine-i Millet açıklaması tekzip edilirken neler yaşandı, neler düşündünüz diyor. O konudaki kırgınlıklarını dile getirmiş. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerekirse sokağa çıkması gerektiğini ya da sokağa çıkmaktan da kaçınmaması gerektiği yolundaki sözlerini de şöyle özetlemiş. Diyor ki CHP laik, demokratik, solda ezilenlerin sesi olmakla yükümlü siyasi bir alternatif olmak zorunda diyor. Sokakta demokratik haklarını kullanan, sokakta demokratik haklarını kullanmanın anayasal bir hak olduğunu anımsatan bir yeni siyaset zemini sahiplenmek gerektiğini düşünüyorum diye de konuşmuş Çiğdem Toker'e verdiği mülakatta Selin Sayek Böke. Bir Gün Gazetesi'ne bakıyoruz. Bir Gün Gazetesi'nde kimler neler yazmış? Gözde Bedeloğlu ölümüne bir yaşam arzusudur bu diyor. Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün işte o Danıştay kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmalara değiniyor ve diyor ki yürütmenin başına geçen bir kişiye aynı zamanda partisinin de başkanlığını yapma ve meclisteki kendi çoğunluğunu kontrol etme hakkını tanıyan, dolayısıyla HSYK'ya seçilecek hakimler üzerinde de belirleyici olma imkanını sağlayan yeni başkanlık sisteminin kuvvetler ayrılığı ilkesinin nasıl güçlendiğini anlamak zor diyor. Yani o Zerrin Güngör'ün kuvvetler ayrılığı ilkesi artık daha da güçlendi, daha da belirginleşti açıklamasını eleştiriyor ve diyor ki Danıştay Başkanı Güngör'ün YSK'nın mühürsüz oyları geçerli sayan kararının gölgesine mahkum edilen 16 Nisan referandumunun sonucuna yönelik memnuniyetini gösterdiği konuşmasında altını çizdiği bir diğer konuda 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL'in hükümete yetki verdiği kanun hükmünde kararnamelerdi. KHK'ların amacı devletin kurumlarını terör örgütü mensuplarından arındırmak ve demokrasiyi korumak olup kişilerin hak ve özgürlüklerine amaç dışında herhangi bir sınırlama getirilmemiştir diyen Güngör'e göre öyle anlaşılıyor ki ortada bir mağduriyet söz konusu değil. Eğer OHAL komisyonu kurulabilirse, ki aylardır kurulamıyor, insanların komisyondan sonra haklarını arayacağı yer sırasıyla idare mahkemeleri ve Danıştay olacak. Oysa başkan hak ve özgürlüklere zeval gelmediğine çoktan karar vermiş gözüküyor demiş Gözde Bedeloğlu bugünkü Bir Gün gazetesinde yazdığı köşe yazısında. Evet, yavaş yavaş bugünkü yayınımızın da sonuna geliyoruz. O son dakika gelişmesini henüz duymamış olanlar için hatırlatalım. Cumhuriyet.com.tr internet sitesinin, yani Cumhuriyet'in gazetenin internet sitesinin genel yayın yönetmeni Oğuz Güven bu sabah gözaltına alındı. Vatan Emniyet'te sorgulanıyor. Saatlerimiz 8.58'i gösteriyor. Seyri Sabah'a bugünlük de burada noktayı koyuyoruz. Pazartesi sabahı buluşacağız ve bu hafta yaptığımız üzere bir Dalida parçasıyla, ama bu sefer Dalida'nın Alain Delon'la yaptığı bir düetle sizlere veda ediyoruz. Ünlü şarkısı Parole Parole.
Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles. C'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. De toujours, ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps de rêve. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbon et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Une parole encore. Parole, parole, parole. Écoute-moi.
Bien les offrir à une autre qui aime les étoiles. étoiles sur les dunes. Vois les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Encore un mot, juste une parole.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Parole, parole, parole, parole, parole. Encore des paroles. Que tu sais mon mot.
Zafer Arap Kirliği ile Seyru Sabah sona erdi.